günü kaçıranlar, gün boyu haberden uzak kalanlar için artık Z raporu var. Tolga Ekenel mikrofon başına geçiyor, gün boyu yaşanan, gözden kaçan, üstünde durulmayı hak eden ne varsa sizin için özetliyor. Tolga Ekenel'le Z raporu hafta içi her akşam 20.45'te Radyo Sputnik'te. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dinleyenler, Radyo Sputnik'te Özgür Mikrofon'da her zaman olduğu gibi sizin adınıza, sizin için kamuyu bilgilendirmek için kalemin namusunu, sözün kıymetini bilenler olarak sizinle birlikteyiz. Değerli gazeteci Ali İnsiyev'in önderliğinde yine değerli bir fikir insanı Necdet ve aynı zamanda mesleğinde Türkiye'deki sayılı isimlerden biri olan Necdet'le de beraberiz. Değerli Karadenizli dostum, bu yayında ben Enver Aysever, günlerdir neredeyse hiç uyumadan bu yayınları yapan arkadaşlarıma da bir kere teşekkür ediyorum. Bütün ekip mücadele ediyoruz. Radyonun ayrıca kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü pek çok araca ulaşamadığınız zaman radyoda en azından bir dostluk, bir yoldaşlık yapıyorsunuz. Türkiye'den ve dünyanın bize nasıl baktığını da öğrenerek dünyadan da haberiniz olmuş oluyor. Acıyla mutluluğun, insanlığa dair ahlaki ibretlik günlerin yaşandığı, öte taraftan geleceğe dair, varoluşa dair türlü sorgulamaları yaptığımız bir dönemden geçiyoruz. Siyasetin dilinden tutun, bu belki de 100 yılın en büyük facialarından aslında facia da demek gerekmiyor. Doğanın doğal hareketleri karşısında insanın nasıl affet içerisinde olabileceğini gösteren bu depremle birlikte belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük meselelerinden birisine, en büyük kurallarından birisine her açıdan hem afet olarak hem sosyolojik, siyasal olarak ve bir taraftan da kişinin kendisini algılaması açısından en zor, en önemli günlerinden birisini yaşıyoruz. Çok trajik bir dönemdeyiz. Vereceğimiz bilgilerde, haberlerde yani insanı şaşırtan, üzen, neresinden baksanız düşündüren ve bütün bunlar olup biterken bir yandan da ya o da öyle mi olur, bu da böyle mi olur diye iç geçirdiğimiz, hayıflandığımız bir dönemdeyiz. En çok şaşkına beni uğratan söylem, bugünlerden ibret alalım söylemidir. Gelecekte kendimizi düzeltiriz, ders alalım söylemidir. Halbuki ateş düştüğü yeri yakar, evladını, eşini, dostunu, akrabasını, annesini, babasını, sevdiğini, sevgilisini yitirmiş bir insan için artık ibret alacak, ders alacak bir durum söz konusu değildir. Bir sondur bir anlamıyla, ruhun bir yana dağlanmış olur. Dolayısıyla ibret almak ya da ders almak ancak yaşayan için söz konusudur. Bazı insanlar gerçekten fiziksel olarak ölmüş oluyorlar. Bazıları da ruhsal olarak bundan sonra yeniden hayata dönemeyecek durumdalar. Evet, Engin Altay'la başlıyoruz yayınımıza. Engin Altay, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar, geçmiş olsun.
Çok teşekkür ediyorum. Siz de şu anda görevdesiniz. Nereden nereye gidiyorsunuz? Ne yaşadık bu üç gündür?
Şimdi çok tatsız Enver Bey, önce onu söyleyeyim. Yani bu bir felaket üstü bir tabloyla karşı karşıyayız. Gerçekten abartmıyorum. Dün Osmaniye'de, dün Antakya'da gördüğüm manzaranın daha vahimini Kahramanmaraş merkezde.
Alo Engin Bey. Bir daha bağlanalım Engin Bey. Bu arada hemen bilgiyi güncelleyeyim sizde. 9057 can kaybı var yurdumuzun. Bunun 3356'sı maalesef benim baba memleketim Antakya'ya düşmüş. Baba memleketi dememin nedeni tabii ki benim de topraklarım oralar. Ancak ben İstanbul'da doğdum. Her sene gittiğim, oynadığım, arkadaşlık edindiğim babaannemi, dedemi, amcalarımı andığım bir toprak. Evet Engin Bey, sizi dinliyoruz.
Evet, bu dediğim yerleşim merkezlerinde bir kere yıkılan evleri ayrı tutalım, asıl vahim durum, ama ayaktaki binalarında tamamı hasarlı ve %70'i ağır hasarlı. Koca şehirler yok olmuş demektir. Bu çünkü ayakta görülen binalara da artık girip oturma imkanı %70 yok gibi duruyor. İşin bu vahim tarafı, halkın, vatandaşın talebi çok. Yani çadırdan, battaniyeden aşağı kadar. Bir de devleti tabii göremedikleri için vatandaşlar üzgün. Devlette bir liyakatsizlik bizim hep şikayetimizdi. Şimdi bugün bir tweet de attım. AFAD çalışanlarını teşekkür ederek tweet'e başladım. Ama AFAD yöneticilerinin bu yardımlara el koymaları, kamyonların girişini engellemeleri, kamyonları yardım tırları belli merkezlere çekip orada bekletmeleri, yani dağıtım yapamamaları, gecikmeleri, insan bir bardak sıcak çaya çorbaya muhtaç halde. Kurulmuş çadır bu kadar, bölgeyi geziyorum, iki gündür buradayım. Yani ciddi bir çadır kent falan görmemiz mümkün değil. Ya Enver Bey, bu ülke Katar olimpiyatları için 3000 polisimizi gönderdi. Böyle büyük bir facia var. Ve ordumuzu, askerimizi, 30.000 askerimizi depremin olduğu gün itibariyle sahaya indirmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Hani insanlar enkazların altında inim inim inliyor. Bugün yine Maraş'ta arkadaşlar test etmişler. 4 kişinin sağ olduğunu dair emareler var, sesler var. Yine Maraş yine bir çıkmadık arkadaşlar. Antakya'da da bir iş var.
Evet, yine ses gitti.
Ama evet.
Evet, bir daha yapalım. Sayın Engin Altay, şehirler arası yolda bir yerden bir yere gitmeye çalışıyorlar, yetişmeye çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu bağlantıları ve haklı olarak tabii insanlar bölgedeler. Biz de haklı olarak sesleri duyurmak istiyoruz. Evet, Engin Bey devam edin lütfen, arada olacak bu.
Yani şunu diyordum galiba, devlet böyle bir yani Türkiye'nin 4 yardım yağar iken bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamamasında bir garip pik var. Yani dün Osmaniye'de, koca Osmaniye'de 10-15 tane çadır vardı sadece ve sadece. Bugün Maraş'ta 3-5 tane çadır gördüm. Kızılay gelirdi, asker gelirdi, madenler gelirdi. Yandan insanlara ulaşırdı, sağlıkları kurtulurdu. Artık adeta bu yani, umut kesilmiş. Kalanlar durun bakayım, her şeyi al. Türkiye'nin dört bir yanında tüm belediyelerimizin, başka belediyelerimizin, bir toplum örgütlerinin yaptığı yardımlar vatandaşa ulaştırılmıyor. Şöyle bakayım.
Evet. Maalesef Engin Bey'e çok sınırlı ulaşabildik. Türkiye'nin dört bir tarafından belediyelerimizin, örgütlerimizin yaptığı yardımlar ulaştırılmıyor. Halkımız devleti görmedi. AFAD yöneticilerine sesleniyorum dedi. Çalışanlarına saygı duyuyorum, görevlerine saygı duyuyorum. Ancak yönetenler için aynı şeyi söyleyemem dedi. Askerimiz sahaya inmedi dedi. Hiçbir yerde polis görmedik dedi. Az önce Recep Tayyip Erdoğan Bey'in söylediği askerimiz burada yok diyenler şerefsizdir sözünün üstüne geldi. Aslında çok zor bir dönemi yaşarken sahadan gelen bilgileri, insanların acılarını da size aktarmaya çalışırken tabii çok tatsız meselelerde yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi, Engin Bey'e bağlanabilseydik onu söyleyecektim. Habibe Öcal, bir milletvekili, Gaziantep'te oluyor sanıyorum olay. Ekrem İmamoğlu'na saldırıp İngiliz ajanı dedi. Sayın Yıldırım Kaya.
Merhabalar Enver.
Merhaba. Çok üzücü bir dönemden geçiyoruz. Şu anda siz neredesiniz?
Ben Elbistan Avşin tarafındaydım. Şimdi yola çıktım. Ankara'ya geliyorum. Yarın sabah da Gölbaşı, Adıyaman ve Nurhak'a geçeceğim. Bir araba değiştireceğim. Çünkü oralar çok kötü bir bizim binek arabayla iş çözülemiyor. Çünkü arabada da yatıyoruz. Tekrar oraya döneceğim. Bölge çok çok kötü. Elbistan, Afşin, Nurhak, bunlar çok bilinmiyordu. Ekinözü, Göksun. Burada aslında bir gün sonra ya da aynı gün diyelim, bir gün sonra değil aslında, saat 13.24'teki deprem bu bölgeyi tamamen sarsmış. Elbistan çok kötü. Yani öyle söylenen rakamlar inandırıcı rakamlar değil. Enkaz çalışması bugün nispeten başlayabildi. Çünkü o da dün gece yurt dışından gelen kurtarma ekipleri, profesyonel ekipler devreye girdi. Yani ben mesela bir ücretli öğretmeni, tesadüfen ücretli öğretmenmiş, çıkarttık bir kadın öğretmeni. Nevşehir milletvekili vardı, 3 kişiyi o çıkarttı. Yani biz düşünebiliyor musunuz? Yani işin acemileri olan bizler enkazda insan kurtarma çalışması yapmak durumunda kaldık. Afat diye bir şey yok. Afet var ama afat yok. Yani
Yıldırım Bey, bugün sabah Kılıçdaroğlu bugün dedi tam da siyaset yapma günüdür. Bu konu gündemi belirledi. Kimileri evet bu mesele siyasaldır dedi. Akşam saatlerinde de Sayın Cumhurbaşkanı ben çok daha sert konuşurdum ama konum gereği konuşmuyorum dedi. Özellikle Hatay'da burada askeri polisi görmedik diyenler var. Onlar şerefsizdir dedi. Bu AFAD'la ilgili söylemleri de kastetti. Durum bu. Ne söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili?
Şimdi ben jandarma genel komutanını gördüm. Ama kurtarma çalışmalarında asker görmedim. Bizim asker görmedim dediğimizde kastımız orada jandarma zaten görev bölgesinde. Onlar arka geri hizmeti yapan ekipler. Bizim kastettiğimiz çok açık ve net. Bu süreçte hiçbir enkazda ilk iki gün ne asker, ne AFAD, ne de profesyonel enkaz kurtarma çalışması yapan ekipler yok. Ben Elbistan deprem yaşandıktan 3 saat sonra Elbistan'daydım. Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'le birlikte ilk giden ekipteyim. Sadece orada Aksaray Valisi vardı, Aksaray AFAD Müdürü vardı. Onların çabaları, bir de eski Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz vardı. Bu kadar. Ve bunlarla biz bir organizasyon yaptık. İnanır mısınız? Hastane hizmet veremez haldeydi. Sahra çadırı yalvarıyor. Aksaray Valisi orada koordinasyonun başındaydı. Sahra çadırı yalvarısı. Çok Mahir Ünal, çok Süleyman Soylu'ya en az 10 kez yalvardı buraya. Kurtarma ekibi gelsin diye hemen gönderiyoruz dediler. Bir gün sonra öğleden sonra kurtarma ekibi geldi. Yani bizim talebimizden neredeyse 16-17 saat sonra Maraş'tan oraya bir ekip geldi. Recep Tayyip Erdoğan siyasetin danışkasını yapıyor. Çok açık ve net AFAD'ı kurup askeriyeyi devre dışı bırakması bir göçük altında bu siyasal iktidarın kaldığının çok açık net bir göstergesidir. Biz ilk iki gün bu konuyu asla orada yaşadıklarımızı ve orada yaşanan dramı dramize ederek kamuoyuyla paylaşmadık. Çünkü işi siyasallaştırmak diye bir düşüncemiz yok. Hala da öyle bir düşüncemiz yok. Çok açık ben bir şey söylüyorum. AK Parti Nevşehir milletvekiliyle biz kol kola omuz omuza enkazdan insan çıkarttık. Şimdi burada bir siyasallaşma yok ama orada bizim mi bu iş? Biz tabii ki gereken yardımları yapıyoruz ama bu profesyonellerin işi. Bunu da en profesyonel bizim silahlı kuvvetlerimizdi. Bunları tamamen yok ettiler. AFAD'ı kurdular. AFAD da liyakatsiz kadrolarla işin başında işi beceremiyorlar. Bir koordinasyon diye bir ciddi bir problem var. Biz hep şunu yaptık. Koordinasyon kurulmuşsa, orada bir valinin başkanlığında kurulmuşsa biz gittik, valinin kim olduğu ya da orada belediyenin kim olduğuna bakmadan onların etkisinde çalışmaya dahil olduk. Ama insanlara bir arama kurtarma ekibi gönderemiyorsunuz. vinç gönderemiyorsunuz, karlı yolları açtıramıyorsunuz. İnsanlara bir ekmek verilemez mi? İki gün ekmek veremedik biz. Çünkü ekmek gelmiyor. Gelen ekmek yolda bekletiliyor. Bolu ilk gün, Bolu Belediye Başkanı Özcan da gelmiş, Tanju Özcan da gelmişti. 15 bin ekmek yola çıktı. Neredeyse 18 saatte ancak gelebildi. Kayseri ile Pınarbaşı arası, Göksun arası, Kayseri'nin karayollarının sürekli açması gerekiyor. Yolda bir tane tuzlama yapan araç bulunmaz mı? Karayolları, araçları, yolu temizlemesi gerekiyor ki kurtarma ekipleri gelebilsin, ekmek gelsin, insanlara gıda, açlıktan insanlar ölümle burun buruna geldiler. Afşin, biz Afşin'de dedik çok bir şey yok. Daha sonra döndüm gittim Afşin'e, baktım ki 40 çok katlı bina yerle yeksan olmuş. Hastane oturulamaz halde, hastanenin önüne çadırlar kurulmuş. Sahra Hastanesi dedikleri bir çadırın içerisinde hizmet veriyor ama doktor yok. Evet. Yani Elbistan'da bir morgda 10 ceset alınan bir morgda 150 ceset var ve o insanlar şişme noktasına geldi. Biz müdahale ettik. Müftüyü gönderdik. Müftü diyor ki imam yok. Kadrolu 126 imamı olan yerde 2 tane imam bulamadık. Kadınları yıkayacak kadın görevli bulamadık. Yani çok garip şeyler yaşanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın gördükleriyle bizim yaşadıklarımız tamamen farklı.
Çok teşekkür ediyorum. Ben sahadan bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Şimdi Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'la konuşacağız. Sayın Özcan merhaba.
Merhaba Sayın Aysever.
Hepimize geçmiş olsun. Hepimize başsağlığı diliyoruz. Sayın Özcan, 9057 ölü şu anda güncel sayı. 3356 insanımızı Hatay'da kaybetmişiz. 52.979 yaralı var. Tablo bu. Ama bu tabii erken saat tablosu, hala ulaşılamamış pek çok gölcük var. Sayın Cumhurbaşkanı...
Çok erken bir tablo hatta.
Maalesef. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Çok sert konuşurdum ama makamım gereği sert konuşmuyorum dedi. Ama burada asker yok diyenler şerefsizdir, herkes burada dedi. Neler söyleyeceksiniz?
Şimdi biraz Yıldırım Kaya beyefendinin, abimin söylediklerini de duyma fırsatım oldu. Ben deprem olur olmaz Elbistan'a hareket ettim. Saat 11 gibi Bolu'dan. İşte burada yardım için ne yapabiliriz diye. Çünkü deprem geçirmiş şehirlerden birinin belediye başkanıyım ben dedim. Deprem zamanı kriz merkezlerinde görevliydim, o zaman belediye meclis üyesiydim. Neler yaşanıyor depremden sonra, yardımlar nasıl atılıyor, gideyim dedim, katkım olur. Ben de Elbistan'a gittim. Hocam da oradaydı sağ olsun, Yıldırım Kaya, Sibel Özdemir, milletvekillerimiz de oradaydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mahir Ünal'la bir ordu komutanı geldi. Hangi ordunun komutanı bilmiyorum. Yani ben o gece çok üzüldüm. Şimdi Yıldırım Bey'in anlattıklarının bir kısmını dinledim. İşte hoca bulunamama meselesi. Orada her yerin meselesi. Yani o kadar çok hoca var ki Kırıkhan'da da hoca yok. Şimdi ben o gece hocamla birlikte şeyde kaldık biz. Elbistan'da kaldık. Bir santim kar vardı benim oraya gittiğimde saat 10'da. Sabaha kadar kar fırtınası vardı. Ve orada valinin dediğine göre 700 kişi, belediye başkanı dediğine göre de 2000 kişi enkaz altındaydı. Gözümüzün önünde o insanların bir kısmı donarak öldü. Açık olarak söylüyorum. Hayatım boyunca da unutmayacağım. Ertesi gün ben Kırıkhan'a gittim. Maraş'a gittim. Ama Kırıkhan'da gördüğüm bir tabloyu sizinle paylaşayım. Bu çok önemli. Kırıkhan'da devlet yok. AFAD yok. Hiçbir şey yok. Bir vatandaş cistibi kiralamış kendisi. O cistibiyle kendisi o gün evde yokmuş. Çocukların olduğu apartmanı kazmaya çalışıyor. Ve o cistibiyle o çocukları arkadaşlarının yardımıyla kendi imkanlarıyla çıkarttı. Cenaze aracı olmayınca kendisinin getirdiği minibüse koydu. Çok acı şeyler yaşanıyor. Gerçekten ölüleri yıkayacak kimse yok. Maraş'a gittim, devlet hastanesine gittim. Koca bir salona ölü torbalarıyla, ceset torbalarıyla insanları koymuşlar. İşte gidiyorsunuz kapıda, diyorsunuz ki işte Tanju Özcan, bulabilirlerse sana veriyorlar. Ama nasıl veriyorlar Enver Bey biliyor musunuz? Halı gibi omzunuza alıyorsunuz cesedinizi. aracınızın arkasına koyup gidiyorsunuz.
Peki yani bu tablo yani, tabii çok çok vahim bir tablo. Ama şunu sormak istiyorum Tanju Bey. Bu tablo bugün itibariyle de şu anda yer altında, yani rakamı bilmiyorum ama çok büyük bir rakam olduğu söyleniyor. Ve gece ayaz. -15 dereceye kadar çıkacak yerler var ve göçük altında insanlar var. Tablonun sürdüğünü mü düşünmeliyiz burada, yoksa kontrol altına alındığını mı düşüneceğiz?
Hayır hayır. Bugün Hatay Belediye Başkanımız öğle saatlerinde bir açıklama yapmış. Henüz daha %3'üne müdahale edebildik diye. Şimdi şöyle bir şey var. Çok sayıda iş makinesi bölgeye geldi bugün itibariyle. Eyvallah. İlk gün zaten hiçbir müdahale yoktu. İkinci gün ortalara kadar, yani dün mesela ben Maraş merkeze geçtiğimde bir yetkili bakan açıklama yapıyordu. İşte Maraş'ta çok etkili bir şekilde çalışmalara başladık diye. İlk gördüğüm 20 tane büyük enkazın hiçbirinde bir tane AFAD görevlisi yoktu. Orada enkaz başında ağlayan insanlar vardı sadece. Ve yani çok vahim şeyler oluyor. Şu anda orada büyük yağmalar oluyor. O evlere devletin giremediği, henüz AKUT'un giremediği evlere bazıları girip ziynet eşyalarını o enkazdan çalmaya çalışıyor. Çok enteresan olaylar yaşanıyor. Yani o bölgeye gitmeden inanın bunları anlayabilmek bile mümkün değil. Yani bana anlatsalardı benim yaşadıklarım, ben inanmazdım. Yani neler gördüm Kırıkhan'da, yani çok yere gittim. Antakya'da, İskenderun'da, Maraş ilçelerinde.
Sayın Özcan, Engin Altay Bey bir şey söyledi, onu sizden de teyit etmek isterim. Dedi ki, bizim dedi kendi örgütlerimizin ya da vatandaşların ya da belediye başkanlarının örgütlediği yardımlar AFAD'a verilmek zorunda, aksi halde engelleniyor. Bu doğru mu? Bir de siz daha önce deprem yaşamış birisi olarak yardımların normalde nasıl organize edilmesi gerekir? Bu gözleminiz ya da bu değerlendirmeniz nedir?
Bakın şu anda yani ben CHP'den geçici olarak uzaklaştırma cezası aldığım için parti bana doğrudan sen şöyle yap böyle yap demiyor. Diğer belediye başkanlarına diyorum, bilmiyorum. Biz burada zaman zaman şu ana kadar 74 lira olmuş. 74 lira buradan yardım gönderdik. Biraz önce de açıklama yaptık. Bunları değişik yerlere gönderdik. Mesela nereye? Elbistan'a gönderdiklerimizi bizim arkadaşlarımız dağıtıyor. Hala dağıtıyor. Ekmektir vesairedir. İşte Türkoğlu'na gönderdiklerimiz de sorun yaşamadık. Mesela bugün Hatay'a gönderdik 23 tır. 4 tane tırımız yolda durduruldu. Vatandaşlar tarafından ve sığınmacılar tarafından yakılma tehdidiyle içi boşaltıldı. Yani depoya ulaşmadı. Bazı yerlerde uygun sahafatın deposuna teslim ediyoruz. Bazı yerlerde büyükşehir ise işte Maraş büyükşehir, Adana büyükşehir, Hatay büyükşehir, buralara teslim ediyoruz ama şunu yaptıklarına şahidim. Bizim vali yapmadı bunu. Söylüyorum yani. Ama birçok ilde valiler belediyelere ait tırları önünde belediye yazıyor diye durdurdu. Ve AFAD yazdı veya işte Bolu Valiliği yazdı. Onun için saatlerce bekletti. Hatay'ın girişinde, Maraş'ın girişinde, Adıyaman'ın girişinde de benzer tablolar oluyor. Yani çevirme noktası gibi AFAD görevlileri noktalar kurmuşlar. Siz işte önünüzdeki yazıyı kaldıracaksınız. Nereden geliyorsunuz? Bolu. Bolu AFAD yazacaksınız. İşte Bursa AFAD yazacaksınız gibi saçma sapan bekletmeler var. Yani anlayabilmek mümkün değil. Bakın bunun... oradaki yöneticilerle biz bir sıkıntı yaşamıyoruz. Mesela işte Elbistan Belediye Başkanı. Yani bugün biz 11 tane değişik yere yardım yapmışız. Hepsi de AK Partili belediye başkanı. Hepsi de. Hani bize öyle denk gelmiş. Hani biz öyle hani orada yerel yöneticiler olarak, milletvekilleri olarak falan aslında ben iki gündür oradayım, birbirimizle herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ama sorunu çıkartanlar aslında o bölgeye uzak olan insanlar. Ve bir de şu AFAD'ın görevlileri, geçici valiler, bunlardan kaynaklanıyor. Yoksa bu işi sadece belediye başkanlarına bıraksalar da veya depremin ilk saatinde Cumhurbaşkanı bir yazı yazsaydı, deseydi ki ya İstanbul Büyükşehir, işte Ankara Büyükşehir, sen Hatay'dan sorumlusun. Bolu Belediyesi, sen Adıyaman'ın Besli ilçesinden sorumlusun. İşte bütün aletini, edevatını, elemanını al git buraya. İzmir'e, İzmir ve Konya, siz şeyden sorumlusunuz, işte Adıyaman'dan sorumlusunuz diye bir yazı yazmış olsaydı biz baş üstüne der giderdik. Ha, AFAD mı koordine edecek bize? AFAD etsin, sorun değil. Ve binlerce insanı daha kurtarmış olurduk. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bizi yok saydığı için, adam yerine koymadığı için, yani kusura bakmasın ama şimdi açık söyleyeceğim. Şimdi Bolu'daki AFAD'ın imkanlarıyla belediyenin imkanları aynı olur mu? AFAD'ın 10 tane kadrosu var Bolu'da. Ne yapacak AFAD müdürü Bolu'da? İstanbul Büyükşehir'le İstanbul'daki AFAD'ın yarışabilme imkanı var mı? İş makinesi konusunda, alet edevat konusunda.
Ayrıca da gereği de yok. Hepimiz bu ülkenin insanıyız.
Ya gereği yok. Ya orada bakın, orada Pazarcık'ta Alevi ile Sünni yan yana oturuyor. Birbirleri için ağlıyorlar. Kürt de Türk. Çok fazla orada her insan var yani. O bölge biliyorsunuz değişik bir bölge. Geniş bir coğrafya. Herkes birbirine kenetlenmiş, sarılmış. İnsanlar orada yardımın kimden geldiğine bakmıyor. İstanbul Büyükşehir mi göndermiş? Konya Büyükşehir mi göndermiş? Buna bakmıyor. Hızlı bir şekilde yardıma ulaşmanın peşinde. Adamın ayakkabısı yok ayağında. Sana ayakkabı alayım dedim. Bir tanesine dün Kırıkan'da. Böyle şey mi olur dedim, hani terlikte bu soğukta. Başkanım nereden alacaksın dedi. Her yer dedi kapalı dedi. Hani unutmuşum ben, bir an böyle refleks olarak söylüyorum. Adam bir ayakkabı derdinde. Adam bir palto derdinde. Adam açlıkta karşı karşıya kalmış. Birbirine bıçak çeken insanlar gördüm ben ekmek kuyruğunda.
Evet, bunlar da ayrıca insan. Peki Sayın Özcan, bir başka
problemi var orada.
Oralara
dikkat çekiyorum. Bakın şu anda orada bir tane tuvalet yok o bölgede. Ne benzin istasyonları, ne evlerin zaten doğru dürüst sağlam ev kalmamış. Kadınlar ve erkekler hiç fark etmez. Açık söylüyorum. Büyük sıçkıları dahil hepsini dışarı yapıyorlar.
Ne yapsın insanlar?
Dışarı atılıyor. Belediyelerin zaten çöp toplaması beklenemez orada. Yani kısa zamanda bir salgın hastalığa dönüşebilir bu. Ben bugün ayrılırken en son artık kokular birbirine karışmaya başlamıştı İskenderun'da.
Evet, dışkılarla ceset kokusu mu yoksa?
Evet, ben söylemek istemedim ama doğrusu bu. Yani ceset kokuları da maalesef artık gelmeye başladı. Çok üzülerek söylüyorum. Yani yazın olsaydı bu, şimdiye kadar belki bir farklı bir hastalık bile, bir salgına bile dönüşebilir yani. Böyle bir tehlike var. Bizim ya belediyeler olarak ekiplerimizi göndermemiz, oradaki belediyelerin araçlarıyla artı kendi araçlarımızla takviye olarak alarak o çöpleri temizlememiz lazım. Ya da yakında bakın çok farklı şeyler olacak. Seyyar tuvalet istiyorlar. Seyyar tuvalet gönderiyoruz da su yok orada. Elektrik ve doğalgazın yanında su da yok. Şimdi seyyar tuvaleti iki kişi kullanınca üçüncü kişi kullanamıyor ki su olmadıktan sonra.
Tabii. Yani tuvaletin de bir işlevi olabilmesi için suyun bir an önce gitmesi gerekiyor.
Ne yapacaksınız? Nereye yapacaksınız?
Ayrıca insanların doğal ihtiyacı bu.
Gidiyorsunuz yani kötü olan işte iki gün orada kalmış biri olarak söylüyorum. Yani bu ülkede milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmış. Gidiyorsunuz ıssız bir yerde bir ağacın dibine tuvaletini yapmak zorunda kalıyorsun. Yapacak bir şey yok çünkü.
Tabii. Peki bir şey daha sormak istiyorum sizin bu gözlemleriniz çerçevesinde Sayın Tanju Özcan. Tabii yağma meselesi farklı boyutlarda cereyan ediyor. Bugün sabahtan bu tarafa Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki bu mesele hiç de öyle göründüğü gibi siyaset üstü değildir, bu siyaset meselesidir dedi. Dolayısıyla bunu mutlaka ben gündeme getireceğim ve bunun gereğini yapacağım dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da benim konumum böyle olmasaydı dedi ağır konuşurdum. Burada asker yok, burada görevli yok diyenler şerefsizdir dedi. Bir de dün dedi ki bugün toplumu, yani sizin demin söylediğiniz gibi uyarılarda bulunanlar, bugün toplumu birbirine düşürmeye çalışanlar, sosyal bir kalkışma arayanlar, onları da bir tarafa yazıyorum dedi. Şimdi bir de böyle bir yeni durumla karşı karşıyayız.
Dünden önceki gün itibariyle bir tane ordu komutanı gördüm, 10 tane yerleşim birimine gittim, 10 tane de asker gördüm. Sadece Kırıkan'da gördüm. Orada da yanlış fark etmiş, araçları çekmeye çalışan askerler vardı. Onun dışında ben asker görmedim 10 tane değişik bölgede. Eğer bunu söyleyen şerefsizse o zaman ben şerefsizim. Görmedim diyorum. Biliyorsunuz ben doğruları da net olarak söyleyen biriyim.
Evet tabii. Yani insan hele böyle...
Bugün de attığım tweetler de var. Bugün de attım. Yani öyle bir korku var ki mevcut hükümette askeri sahaya çıkartmak istemiyor. Biz 17 Ağustos'ta asker sayesinde binlerce insanı kurtardık. Asker ne olacak? Kışlasından çıkarsa, sokağa inerse bir daha kışlaya geri dönmez korkusu. Sayın Erdoğan ve arkadaşları bizim Mehmetçiğimizi bile tanımıyor. Bizim Mehmetçiğimiz onların besleyip büyüttüğü FETÖ'cü hainlere benzemez. Toplumun ihtiyacı olduğu zaman kışladan çıkar, 17 Ağustos'ta olduğu gibi, işi bitince de kışlasına geri döner. Darbe yapmaya, yönetime el koymaya falan kalkmaz.
Ya ayrıca bugün da şöyle mecburen, bir şey...
Bugün mecburen izin vermek zorunda kaldı. Komandolar ilk kez dışarı çıktı. Bakın şu anda binlerce ev yıkık durumda. Ya şaka değil bu. Her evin başında, her apartmanın başında, enkazın başında iki tane silahlı adam olmazsa o binayı sabaha kadar soyuyorlar. Yazık günah değil mi? Bir de insanlar bu yönüyle bari mağdur olmuş.
O da olacak gibi görünüyor. O da ayrı bir sorun. Bir de şeyi sormak istiyorum size. Bence bugünün çok acı bir olayı. Habibe Öcal, Ekrem İmamoğlu'na İngiliz ajanı diye saldırmış. Bir milletvekili, bir belediye başkanı. Şimdi ben buna hayret ettim. Yani insanın öyle bir durumda. Bugün şunu söyleyeyim izin verirsiniz. Yunanistan bugün hepimiz Türk'üz diye bir karikatürle çıktı. Fransa'daki bence iğrenç bir karikatüre cevap verdi Yunanistan. Yani biz değil, Yunanistan cevap verdi. Yetmedi sabah Türkçe bir şarkıyla devlet televizyonu, Türkçe bir türküyle devlet televizyonu açtı. Ve bir ortak dünya kurmaya çalıştılar. Komşumuz dediler. Yunanistan başbakanı biz kardeşiz, dostuz, yan yanayız dedi. Ama burada bir milletvekili bir belediye başkanına saldırıyor. Bu yani pes dedirtecek bir durum değil mi?
Ya, inanılmaz bir olay. Şimdi ben şeye bakıyorum. Ben Maraş'a gittiğimde Elbistan'da. Orada AK Parti milletvekilleri de vardı. Sağ olsun bir Nevşehir milletvekilimiz var. Adam enkazdan iki kişiyi çıkarttı. Biz orada oturduk, birlikte neler yapılabilir dedik. Mahir Ünal Bey bana teşekkür etti. Oranın belediye başkanı bana teşekkür etti. AK Parti ilçe başkanı, CHP ilçe başkanı birçok ilçede birlikte benimle birlikte gezdiler. Neler yapılabilir ilçemiz için diye. Onlar teşekkür ettiler bize. Ama bir milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, ki İstanbul Türkiye'de en çok imkanı olan belediye, sana katkı verecek. Şimdi deprem Bolu'da olsa, ben Sakarya Büyükşehir bana yardım etse, Bolu'ya gelse, ben o adamı kırmızı halıyla karşılarım. Bu nasıl bir zihniyettir ben anlamıyorum.
Ya bir de sonuçta...
Yani devlet nasıl... her şeyi yapıyormuş ya, yapamıyor kardeşim. Yapamıyor. Ben o gece işte Maraş'ta, Elbistan'da dolaşırken araçta, Yıldırım Bey de buna şahittir, bazı gençler bize saldırmaya kalktı resmi plakalı araç var diye. Hani beni de devlet görevlisi zannetti. Devlet nerede diye bağırıyor insanlar.
Evet. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Siz süreçte nasıl bir katkı yapacaksınız? Bir. İkincisi, yine depremde çok deneyimlisiniz. Ama bu tabii çok büyük bir felaket. Bence önümüzdeki bir hafta 10 gün ayrıca çok önemli. Çünkü sorunlar azalmayacak. Bu sefer yaşama sorunları ortaya çıkacak. Neler yapılması gerekiyor? Hava çok soğuk. -15'e çıkacak bazı yerlerde bu gece.
Bakın biz 12 Kasım'da yaşamıştık depremi. Yine bir soğuk dönemde başlamıştı. Ama çok hızlı bir şekilde özellikle ordu bize gelip Bolu'da çadırları kurmuştu. Büyük çadır kentler oluşmuştu. Şimdi şu rakamlara bakıyorum. O kadar çadırın bu kadar depremzedeye yetebilmesi mümkün değil. 13 milyon insan etkilendi bu depremden. 13 milyon insanın bir kısmı köylerine gitti. Bir kısmı hepsinin İstanbul'da, Ankara'da değişik bir bölge akrabaları var. Onların yanına gitmeye çalışanlar oldu ama bizim orada en azından yüz binlerce çadıra ihtiyacımız olacak. Devletin elinde böyle bir çadır yok. Belediyelerin çadır almak için ihaleye çıkması gerekiyor. Ama şu anda ihaleye çıksan bile bir süreç alacak. İki, şu anda stok yok. Kızılay'ın elinde stoklar olması gerekiyordu. Nerede bilmiyorum. AFAD'ın elinde stoklar olması gerekiyordu. Nerede bilmiyorum. Yani bu büyüklükte bir depreme mi hazır illerde, stokları mı yetersiz? İnanın Enver Bey bilmiyorum. Ben AFAD müdürüne Bolu'da depoları var, ne kadar stoğumuz var sorusuna bir türlü cevap alamadım. Vermek istemiyorlar.
Şöyle mi yapmak lazım? Vermek istemiyorlar derken neden vermek istemesinler? Yani görevi bu değil mi?
Hayır hayır, vermek istememelerinin sebebi bu kadar mıymış dememizden korkmaları.
Ha, rakamı vermek istemiyorlar, pardon.
Bakın, AFAD kurum çok farklı bir kurum. AFAD, FETÖ'cülerin Türkiye'de en etkin olduğu 2009 yılında kuruldu. AFAD kurulduğunda tüm atamaları FETÖ'cüler tarafından yapıldı. Ve bugün AFAD'ın bu işlerden sorumlu genel müdürünün ilahiyat kökenli olduğu ortaya çıktı. Biliyorsunuz değil mi?
Tabii biliyorum, biliyorum.
Yani hükümet AFAD'a bu kadar güvenmekle en büyük hatayı yaptı. Ya kimse Sayın Erdoğan'a şunu hatırlatmadı mı acaba? Hani devlet aklı diye bir şey vardı ya eskiden. Rejim değişikliğinden sonra devlet aklı kalmadı. Tek kişinin aklına kaldık biz. Devlet evet. aklı olsaydı derdi ki bütün belediyeleri organize ederdi. Bu işi kısa zamanda çözerdi. Birçok şey yoluna girmiş olurdu, emin olun. Yani bana verdikleri küçük bir ilçeyi, 10 bin nüfuslu bir ilçeyi ben ihya ederdim. Hiçbir problem kalmazdı. Suyunu çözerdim, kanalizasyon problemini çözerdim.
Tabii zaten doğrusu da bu. Bir yerin başka bir yere el uzatması. Bu dönem öyle bir dönem.
Tamam. Yani başkanına bağlı olarak çalışacaksın burada müdürüne. Eyvallah, ona da bir itirazım yok. Hepimiz yapardık bunu. Ama yok saymaya çalıştığın, ya ayıp bir şey bu her şeyden önce. Ne demek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir milletvekilinin defol git buradan demesi, İngiliz uşağı demesi, sen git İstanbul'a hizmet ver demesi. Adamın oraya gelmesi senin için iyi bir şey. Sahip çıkmaya gelmiş.
Ayrıca da kişisel olarak gelmiyor ki oraya, oranın halkına geliyor. Yani sanki oradaki milletvekilinin evine geliyormuş gibi. Sen evinde istemezsin. Bölgen, sen öyle bir hakkın yok. İstanbul Türkiye demek. Herkes var İstanbul'da.
Hasbelkader'in sizlerle yaptığımız programların da etkisi var. Yani biz de Türkiye'de tanınan biri olduk.
Elbette.
Tabii beni orada gören insanların çoğu tanıyor. O kadar memnun oldular ki benim Bolu'dan kalkıp gelmem, o bölgenin sorunlarını dinlemem, o insanlara moral vermem. Bakın işte siz şimdi kıyamet koptu gibi geliyor ama zaman içerisinde düzeleceksiniz. Biz de bunları yaşamıştık demem, anlatmam bunları. O insanlara bir moral oluyor, mutlu oluyorlar her şeyden önce.
Ya böyle günde buna ihtiyaç var.
Yani ya Kahramanmaraş benim seçim bölgem mi? Yani veya şey işte bugün nerede olmuştu olay?
Maraş, Antep.
Antep İmamoğlu'nun seçim bölgesi mi yani baktığınızda? Gidip insanlar orada şey yapmaya çalışıyor ve gayet samimi olarak yapmaya çalışıyor. Zaten oranın yöneticileri, yerel yöneticileri de bizim orada olmamızdan çok mutlular. Bir de Enver Bey şu ortaya çıktı. Hani bunu siyasi olarak söylemiyorum. Covid döneminde de ortaya çıktı. Yani bu sosyal demokrat belediyeler bu yardım konusunda çok daha kolay organize olabiliyor.
Evet. Çok yani teşekkür ederim.
Çok iyi beceremiyoruz, hata yapıyoruz ama iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bu.
Evet. Sayın Özcan, çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde çok önde yer aldınız. Biraz daha da yer alın. Çünkü Türkiye'nin buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Size çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Kim hatta Ali? Ha, tamam. Değerli arkadaşım, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi, popüler bir isim tabii. O da şu anda Antakya'da, Hatay'da, Tarık Balyalı. Merhaba Tarık.
Merhaba Enver. Kolaylıklar diliyorum.
Aslında ben kolaylık diliyorum. Şu anda tam neredesin Tarık?
Şu anda Hatay çıkışındayım. Sabahtan beri biz Hatay'dayız. Enkaz bölgesinde, özellikle Antakya merkezdeydik. Yani gerçekten yani Allah kimseye bunu göstermesin yani gördüklerimizi.
Tarık, az önce rakam geldi, konuşmadan onu söyleyeyim. Tabii bu bir kişi de çok önemli ama facianın, bu afetin boyutunun anlaşılması açısından bir saat önceki rakam 9057 kaybımız var. Bunun 3356'sı şu anda senin bulunduğun Hatay'da. Yani can kaybının üçte birinden fazlası Hatay Antakya'da gerçekleşmiş. Bana gözlemlerini söyler misin?
Yani gözlemlerim şu, bugün aldığım bir bilgiye göre Antakya merkezi 2500 civarında bina yıkılmış durumda. Bunların çok büyük bölümü yerle bir olmuş durumda. Sayılarla ilgili yani bir şey söylemek istemiyorum. Hani umarım artmaz diyorum ama artacağını kendi gözümle gördüm. Çok ciddi bir organizasyon bozukluğu var. Herkes uğraşıyor, herkes mücadele ediyor ama bu kadar büyük bir faciayla yani bireysel mücadelelerle başa çıkılması mümkün değil. Yani devletin büyük gücünü ortaya koyabilecek bir organizasyona ihtiyaç var ama onu da sahada görmedik. Onu da sahada görmedik yani. Trafik kilitlenmiş durumda Hatay'da, Antakya'da. Öyle ki zaten ara sokaklara girilemiyor çünkü binalar ara sokaklara kapatacak biçimde yıkılmış. Ara sokaklardan yani bir sokaktan diğer sokağa yürüyerek bile geçemiyorsunuz. Hani bırakın araçla falan geçmeyi. Ambulanslar ulaşamıyor. Ağır iş makineleri tabii belli noktada o yüzden devreye giremiyor. İnanılmaz bir yani trafik problemi var, sivil trafik şey. Şehirden çıkmak isteyen insanlar var, şehirden çıkamıyorlar. O başka bir kaos oluşturuyor. İnsanlar aç, susuz. Yani insanların üstünde başında giysi yok. Yani geceliğin deprem olmuş insanlar. Yani pijamalarıyla sokağa çıkmışlar. Çoluk çocuk aç, susuz yani. Bugün dünden daha iyi. Dün daha da kötüydü. Mesela yani çok sayıda yeni ekip geldi. Mesela ben Orman Genel Müdürlüğü ekiplerini gördüm. Gerçekten harika işler yaptılar. Bulundukları bölgede ama yetmiyor. Yani yetmiyor. Bu organizasyon bozukluğuyla bu işin çözülebilmesi mümkün değil. Yani mümkün değil yani. Bu çok büyük acılar yaşarız.
Tarık, şimdi benim anladığım kadarıyla en büyük facia Hatay'da ve Antakya'da. Rakamlar da bize onu söylüyor. Dolayısıyla Antakya'ya her bağlandığımızda farklı yerlerden büyük acı haberler alıyoruz. İskenderun'da da öyle. Ve bir gece oluyor yeniden.
Antakya merkezi anlatıyorum.
Ha, evet, gece oluyor ama en merak ettiğimiz şey benim, herkesin bir taraftan Göcük altındakilerle ilgili gece de çalışma yapılıyor. Nasuh Maruki bu sabah demişti ki en çok can kurtarılacağı gün bugün ama en kötü haberleri alacağımız gün de bugün. İkisini bir arada yaşayacağız dedi. Umutlar tükeniyor diyorlar. Senin gözlemin ne şu anda?
Ya Enver, şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Telefonlar çekmiyor. Bu telefonların çekmesine ihtiyacımız var. İnternete ihtiyacımız var. Mesela bir örnek anlatayım. Bugün bu sokağa girdik. 12 yaşında bir çocuğu kurtarmıştı. Genç kurtarma ekipleri, devletin ekipleri değil yani. Genç kurtarma ekipleri 12 yaşında çocuğu kurtarmışlardı. Ambulans gelecek. Ambulans bulamadık. İnsanlar koşarak ambulans buldular çünkü iletişim yok. O binada 7-8 kişi daha yaşıyordu. Yani internet yok, telefon yok. Olduğumuz noktayı yetkililere bildiremiyoruz. Ben Büyükşehir Belediyesi yetkililere bildiremiyorum, AFAD'a bildiremiyoruz. Yani telefonlar çalışmıyor, telefonlar çekmiyor, internet yok. Yani lokasyon bildiremiyoruz. Biz oranın yabancısıyız. Sokak ismini öğrenmeye çalışıyoruz. Sokak ismini göremiyoruz, internet yok, tabelalar yok. Her şey yıkılmış durumda. Telefona ihtiyacımız var, internete ihtiyacımız var. Yani şu telefonları, şu internetleri çözmeleri lazım. Trafiği durdurmaları lazım. Yoksa çözemeyiz biz bu işi. Yani orada 8 tane insan binanın altında yani ekip çağıramıyoruz. Evet. İnsanlar yani ve bugün konuştuğum hemen hemen herkes özellikle Antakya'nın iç sokaklardaki yıkılan binada herkes yani kendi kendini kurtarmış. Kendi kendini kurtarmış. Kurtarabilmiş kendini, kurtaramayan kurtaramamış. Yani iki gün böyle geçmiş. Yani biz Büyükşehir Belediyesi olarak da hani gerçekten arkadaşlarımız bütün gücüyle sahadalar ama yani o kadar büyük bir alan ki şu anda bin civarında arkadaşım, binden fazla arkadaşım orada çalışıyor. Yani bir yandan sahra şeylerini kurduk, mutfaklarını kurduk ve binlerce kişi yemek üretiyoruz. Çadır kent kurmaya çalışıyoruz. Ondan sonra araba kurtarma ekiplerimiz, yani düşünün 500'den fazla araba kurtarma çalışanımız var. Antakya'nın her yerindeler ama yani bu 500'de 5000'de falan çözülebilecek bir şey. Devletimizin gerçekten çok ciddi bir organizasyon yapmasına ihtiyacımız var. Herkes bireysel olarak çok çaba sarf ediyor. Üstümüzde helikopterler uçuyor ama bu kadar kötü organizasyonla bu kadar geniş bir alana yayılmış ve bu kadar çok insanı etkileyen bir afeti çözebilmemiz mümkün değil. Ve çok fazla zamanımız yok.
Tarık Baylalı, çok teşekkür ediyorum. Yarın YouTube yayını için eğer olanaklar olursa detaylı bir şekilde de konuşmak isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kıbrıs'a gideceğiz. Orada da bir başka üzüntü var. Kıbrıslı gazeteci arkadaşımız Pınar Barut telefon attığımızda. Pınar merhaba.
Merhaba.
Şimdi Pınar, bize durumu bir daha anlatmanı istiyoruz. Sizin ülkenizden gelen genç, hatta çocuk yaştaki sporcular Türkiye'deydi ve pek çoğu göçük altında şu anda. Garip bir durum yaşanıyor. Garip değil tabii, güzel bir yanıyla da. Buraya gelen kurtarma ekipleri Kıbrıs'tan başka insanları kurtarmaya devam ediyorlar. Ancak çocuklardan haber yok idi dün itibariyle. Şimdi durum nedir?
Maalesef yeni bir haber veremeyeceğim. Kendi çocuklarımız adına, buradan oraya giden çocuklarımız adına. Bizim çocuklarımız 35 kişilik bir kafile olarak Adıyaman İtiyat Otel'e gelmişti voleybol turnuvası için. Ve orada yakalanmışlardı depreme. Ve maalesef ilk günden şu dakikaya kadar Kıbrıs'ı Türk çocuklarla, öğretmenler ve velilerle ilgili hiçbir gelişme yaşanmadı. Ancak bizim orada 50'ye yakın bir sivil savunma ekibimiz var. Onlar bugün en son bize verdikleri bilgide, evet bizim çocuklarımızdan henüz bir haber yok ama hem İtiyaz Otel'den hem de çevredeki diğer enkazlardan tamamı TC vatandaşı olan toplam 14 cansız bedene ulaştılar ve 6 da yaralı çıkarttılar enkazdan. Dediğim gibi hepsi Türkiye vatandaşı olan kişilerdi. Bizim çocuklarımız değildi. Sonrasında Eğitim Bakanımız da orada, Nazım Çavuşoğlu, o da bir açıklama yaptı. Bir cansız beden daha çıkarıldı ama o da KKTC kafilesinden değil dedi. Kıbrıs'ın hem güneyinden hem kuzeyinden Adıyaman'a değil ama Hatay gibi diğer bölgelere de tüm belediyeler aracılığıyla yardımlar yapılıyor. Hatta bu akşam Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ile birlikte 30 kişilik ekiple ve müteahhitlerin ağır iş araçlarıyla birlikte gemi yoluyla İskenderun Limanı'na gelecekler. Yani sadece Adıyaman değil, diğer bölgelere de Kıbrıs Türk toplumu ve Kıbrıs Rum toplumu olarak yardım geliyor. Maalesef ama bizi, evet seviniyoruz tabii ki, kim olduğu, nereli olduğu hiç fark etmez canlı biri çıktığında o enkazdan. Ama tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. İnsan kendi çocuklarını oradan çıkmasını görmek istiyor. Maalesef bizler şu dakikaya kadar o enkazdan kendi çocuklarımızla ilgili herhangi bir umut verici gelişme yaşamadık.
Pınar Barut, bir de şunu sormak isterim. Dün sizin Twitter'da bir isyanınız olmuştu. Evet. Yani bu meseleyi de bizi, Radyo Sputnik dinleyicileri için aydınlatır mısınız? Yani beni çok rahatsız etmişti o tartışma ve üzmüştü açıkçası. Nedir oradaki durum? Tartışma neydi? Onu da hatırlatın lütfen.
Şöyle, açıkçası konu çok derin boyutlarda. Yani liyakata girmek lazım, siyasete girmek lazım ama çok kısa geçeyim. Kartal Harman adlı Cumhurbaşkanlığı iletişim danışmanlarından biri ilk gün boyunca çocukların bulunduğu İtiyaz Otel enkazı ile ilgili yalan bilgiler yaydı ve bunlar hepimizin kaydettiği şeyler oldu ve bunun yardımı geciktirdiğini düşünüyoruz. Çünkü ilk 18 saat, yani Kıbrıs'tan sivil savunma ekipleri gidene kadar o enkaza hiçbir müdahale olmadı ve o sırada Kartal Harman sürekli işte enkazdan şu kadar çocuk çıkarıldı, AFAD çadırına götürüldü, işte şurasında kırık vardı, bu kadarı işte iyiydi, üçü kızdı, beşi erkekti gibi sürekli gün boyunca hayal ürünü ve uydurma bilgiler paylaştı ve dolayısıyla burada bizler ve o aileler de oraya müdahale edildiği algısına kapıldı ve belki de bu yanlış, yalan bilgiler olmasa, ki bu bilgilerin önemli olmasının sebebi de bu kişinin Cumhurbaşkanlığında iletişim danışmanı olmasıdır. Yani herhangi bir sade vatandaş değil. Dolayısıyla yardımın geciktiğini ve belki de bugün birçok çocuğumuzun kurtulabileceğini düşünüyoruz. Bugün bu konuyla ilgili şöyle bir gelişme oldu. Biz bu haberi gündeme getirdikten sonra burada Bağımsızlık Yolu adlı siyasi parti üyelerinden avukat Cansu Nazlı polise giderek Kartal Arman hakkında yalan bilgi yaymaktan dolayı ceza davası açılması için şikayette bulundu. Yazılı ifade verdi. Dolayısıyla bu konuyla ilgili de bir gelişme bekliyoruz ilerleyen günlerde. Bizde hukuk Türkiye'den biraz daha farklı. Polise şikayette bulunuyorsunuz. Oradan ceza davası açılma yoluna gidiyor süreç. Yani savcılar suç duyurusunda bulunmak değil, polis üzerinden yürüyor bizde şikayetler. Dolayısıyla bu dakikadan sonra da polisin bu konuyla ilgili bir ceza davası okuması beklentimiz var ki önümüzdeki dönemlerde böyle şeyler bir daha yaşamayalım.
Çok teşekkür ediyorum Pınar Barut. İnşallah evlatlarınıza kavuşursunuz. Çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sesinizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için çok çok sağ olun.
Her zaman seve seve. Evet değerli dostlar, şimdi Elbistan'a gideceğiz. Değerli muhabir kardeşim Engin Açar orada. Engin merhaba.
Merhabalar Enver Aysever, iyi yayınlar diliyorum.
Engin, sen günlerdir sahadasın ve günlerdir trajik tabloya tanıksın. Neler söyleyeceksin, bir anlatır mısın bize, ne oldu, ne bitti?
Enver Aysever, yani olaylar trajik bir tablodan daha ötede benim gözlemlerime göre. Günler öncesinde, depremden saatler sonra, ilk büyük depremin merkez üssü olan Pazarcık'tan başladık biz takip etmeye. İnanılmaz görüntüler, kan donduran görüntüler var ve bir türlü anlam, mantık yükleyemediğimiz hamlelerle karşı karşıya geliyoruz. Pazarcık'ta her enkazın altından yardım edin sesleri yükselmesine rağmen insanlar hiçbir şey yapamıyordu. Ekipler hiçbir şey yapamıyordu. Birkaç tane ekip yavaş yavaş ilerliyordu. Sadece oraya özgü olabileceğini düşündük. Zaten telefon sinyali yok. Kimseyle haberleşemiyorlar. İnterneti hiçbir şekilde kullanamıyorlar. Sadece bir devlet hastanesi var. O devlet hastanesinin yanında biraz telefon çekiyor. Devlet hastanesi dediğime de bakmayın. Sadece birinci katında elektrik var. Jeneratör dairesi enkaz altında kalmış bir şekilde. Kapının önüne çadır kurulmuş. Taziye çadırları kurulmuş. Ve o taziye çadırlarının içinde hastalar tedavi edilmeye çalışılıyor. Ya da yerlere döşekler konulmuş. Onların üzerinde tedavi edilmeye çalışılıyor. Oradan Adıyaman'a geçtik. Adıyaman'dan inanılmaz mesajlar geliyordu. Burada kimse yok. Lütfen buraya gelin. Sesimizi duyurun. Yardım gelmesini sağlayın diye. Adıyaman'a gittiğimizde Adıyaman diye bir yerin kalmadığını anladık Enver Aysever. Şehre girer girmez sağlı sollu tüm binalar yerle bir olmuş bir şekilde. Ayakta kalanlar var ama onlarda da oturulması imkansız. Yani bu demek oluyor ki Adıyaman'da bir tane bile sağlam bina kalmadı. Bu benim kendi izlenimim. Hepsinde bir hasar var. Hepsinde bir sorun var. Zaten yetkililer de sık sık uyarı yapıyor. Değil, içine girmek, yanından bile geçmeyin diyor. Tabii saatler birbirini kovaladı. Hava soğuk. İnsanlar kendilerini idare edebilmek için derme çatma muşambalarla bir çadır yapıyorlar. Önüne bir ateş yakıyorlar. Ve orada enkazdan çıkacak yaşayan veya yaşamayan yakınlarını bekliyorlar. Sadece yakınları değil, komşuları bile olsa güzel bir haber bekliyorlar içlerinin ısınması için. Tabii o enkaz çalışmalarını yürütenler de ekipler değil. Özellikle de bugün sabaha kadar sadece 2-3 noktada biz ekip gördük. Zaten Adıyaman'a ilk girdiğimizde 6 kişi, 3'ü asker, 3'ü sağlık görevlisi bir enkazın üzerinde çalışma yapıyordu ve baba oğul 2 kişiyi oradan kurtardı. Buna şahit olduk. Acaba merkezde de böyle çalışmalar var mıdır? Belki de hani insanları daha rahat kurtarabilirler, biraz daha aceleci olabilirler dedik ama gittiğimizde Pazarcık'taki tablodan daha vahim bir tabloyla karşılaştık. Bütün binalardan aynı Pazarcık'ta olduğu gibi yardım edin sesleri yükseliyordu. Buradayız sesleri yükseliyordu. Ama sahada çalışan ekipler hiçbir yere yetemiyordu. Bu sabah saatlerinde şehirde bir hareketlilik başladı. Dışarıdan ekipler gelmeye başladı. İş makineleri gelmeye başladı. Ama uzun saatler boyunca o enkazın altında vatandaşlar soğuk havada bir umut beklediler. Çıkarılmayı beklediler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle bir aradaydık. Mustafa Adıgüzel'le de konuştuk. Kendisine de bilgiler geliyordu. Soğuk havada enkazın altında bekleyen depremzedelerin hipotermi geçirme ihtimali üzerinde durdu. Yüksek bir ihtimal. Belki de birçoğu bu nedenden dolayı hayatını kaybetmiş olabilir. Çünkü kendisi bazı cesetlerde hipotermi kalıntılarını görmüş. Yani ilginç bir durum. Hala ekipler sahada değil. Hala az sayıda ekip müdahale etmeye çalışıyor. Şu anda Elbistan'a geldik. 1,5 saatlik bir yoldu Elbistan. Biz 6,5 saatte geldik o yolu. Yollar kapalı. Hava şartları nedeniyle ve artçı sarsıntılar nedeniyle yollarda kırılmalar var. Hal böyle olunca bölgeye gelecek olan bütün iş makineleri, bütün yardım tırları yolda kalmıştı. Birbirlerine çekerek o yolları atlatmaya çalışıyorlardı. Henüz yardımların 1/3 bile bölgeye gelmemiş diyebilirim Enver Aysever. Bölgeye gelir gelmez merkezi sorduk Elbistan'da. Merkez nerede dedik. Burada arama kurtarma çalışması yapan ama gönüllü olan vatandaşlar bize şu yanıtı verdi. 2-3 yerden duyduk. Artık arama kurtarma çalışması demeyin. Arama kurtarma çalışması yok. Enkaz kaldırma çalışmaları var. İşte bu enkaz kaldırma çalışmalarında da eğer ufak bir ışık, ufak bir tepki, ufak bir ses duyarlarsa ellerinden geldikçe yavaş ilerleyip o vatandaşı da enkaz altından çıkarmaya çalışıyorlar. Elbistan
Engin.
Evet Enver.
Engin, şimdi sen deneyimli bir muhabir olarak yurttaşların da içinde olduğun için tabloyu biliyorsun. Orada giderek umutsuzluk gerilime, suçların artmasına ve kaygıya dönüşecektir. Bunu da sen tahmin edersin. Biraz da ondan söz eder misin? Şimdi bu durum özellikle yakınlarını kaybedenler kendi canlarıyla da uğraşırken nasıl bir durumla karşı karşıyayız toplumsal psikoloji açısından? Hastanelerde de büyük yığılma olduğu söyleniyor. Biraz da oradaki bu gözlemlerini anlatır mısın? Çünkü görülen o ki bugün bu gece son şans herhalde göçük altında kalanlar için. Sonra insanlar kendilerine dönmeye başlayacaklar ve o zaman daha da trajik tabloları da bu sefer yer üstünde göreceğiz. Biraz ondan söz eder misin?
Enver Aysever, gittiğimiz her bölgede hastanelere de gittik, hastanelere de baktık, başhekimlerle, doktorlarla konuştuk. Kendileri bize şunu söyledi: cesetlerin hastaneye getirilmemesi gerekiyor ama buraya ceset yiyorlar, zaten bizim yerimiz yok. Zaten biz hastalara müdahale edemiyoruz, hastalara bakamıyoruz, yeteri kadar teçhizatımız yok. Buna rağmen tüm cesetler hastanelere dolduruluyor. Birkaç yerde otobüslere, belediye otobüslerini hastane olarak kullanıyorlar. Yaralılara, yaşlılara o otobüslerin içinde bakıyorlar. Zaten sarsıntılar nedeniyle hastaneler de zarar görmüş durumda. İçlerine giremiyorlar. Toplum psikolojisine gelecek olursak, yani ilk 24 saat hatta ilk 48 saat baktığımız zaman vatandaşlar bir umut, arama kurtarma ekipleri gelecek de enkazdan yakınlarımızı çıkartacak, çoluğumuzu çocuğumuzu çıkartacak ve canlı olacaklar. Bu umutla bekliyorlardı. Soğuk havada kendilerini bununla umut avutuyorlardı. Belki bu sabaha kadar, yani bu sabahtan sonra bizim izlemlerimiz, insanlarla oturduk konuştuk, insanları anlayabiliyoruz, bakışlarından dahi anlayabiliyoruz. Artık böyle bir umutları kalmadı. Artık dertleri şu: ya ne olursa olsun bir ekip gelsin de en azından biz cenazemizi alalım. Birçok insan bu yüzden varyansın ediyor. Yollarda arama kurtarma ekiplerinin önünü kesip yalvarıyorlar. Birçok kez tanık olduk bunlara. Ne olur gelin, işte evladımın ayağını görüyorum, elini görüyorum, tutmuyor, biliyorum, ölü biliyorum ama yeter ki çıkartalım, cenazemizi alalım feryatlarını biz çok duyduk. Artık deprem bölgelerinde vatandaşlarının umudunun tükenmek üzere olduğunu söyleyebilirim Enver Aysever.
Engin, çok teşekkür ediyorum. Bu tanıklıklar trajedi halinde, sizin de ruhunuzu dağılıyor biliyorum. Ama bu da bir görev, toplumsal bir görev. Ses olmaya çalışıyoruz. Siz bütün gün oradasınız. Hem size kolaylıklar diliyorum, hem bölge insanına başsağlığı ve sabır diliyorum. Umarım bu sorunu aşarız. Çok teşekkürler Engin.
Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet değerli dinleyenler, Radyo Sputnik hakikaten bütün arkadaşlarımla birlikte Türkiye'nin dört bir tarafından haber vermeye çalışıyor. Ali de Engin Altay'a eğer bir düzlük olursa yine ulaşmaya çalışacak. Şu dakikaya kadar yine Kıbrıs'tan Antakya'ya bütün bölgeyi gezmiş olan Yıldırım Kaya'nın değerlendirmelerine, yine bütün bölgeyi gezmiş olan Tanju Özcan'a ve günlerdir orada olan, neredeyse uykusuz açsız çalışan muhabir arkadaşlarımızdan Engin Açar'a kadar herkese ulaştık. Pınar Pınar'la Pınar Balık'la da konuştuk. Salim Diyap, şu anda Samandağ'a gidiyoruz. Çok kritik bir yer. Salim merhaba.
Merhaba Enver.
Ya iyi haberler duymak istiyoruz ama maalesef çok trajik bir tabloyla karşı karşıyayız. İki gün önce konuştuk, sonra ne oldu bilmiyorum ama yani ulaşamadık birbirimize. İki günde ne oldu? Yani daha iyi bir haber verebilecek misin bize?
Yani bu iki gün içerisinde daha iyi bir haber ısrarla bir haber arıyorsanız, iyi bir haber arıyorsanız, yiyecek ve giyecek yardımları gelmeye başladı. Gene afet ortalıklarda yok ama işte bazı yerlerden, bazı belediyelerin gönderdiği kurtarma ekipleriyle çalışmalar sürüyor ama yetersiz, son derece yetersiz ve bu işin sonu gelmeyecek gibi. Yani buradaki enkazın altında yaşayan insanların kurtulması mümkün olmayacak.
Şu anda halen sesler geliyor mu? Yaşayan insanlar var mı? Varsa yani çok önemli.
Gittikçe azaldı çünkü gece ben dün size söylemiştim bir önceki konuşmamızda. Gündüz güneşli ama bu iklimin çocuklarıyız, gece don olabilir demiştim. Aşırı bir soğuk ve bu soğuğa o insan...
Salim bir dakika arayacağız. Muharrem İnce'ye bir bağlanacağız çünkü onda güncel haber varmış. Muharrem... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce. Merhaba Muharrem İnce.
Merhabalar.
Sevgili Muharrem İnce, başsağlığı diyorum yurdumuza. Bize hemen bir genel değerlendirme yapmak mümkün mü? Neredesiniz şu anda, neler oluyor?
Tabii. Ben Kahramanmaraş, bazı ilçeleri, Gaziantep, Hatay, Antakya dolaştım geldim. Şimdi tekrar Malatya, Adıyaman o tarafa gideceğim. Şimdi bakın, deprem sabah 4'te oldu. Benim elimde bir tane imkanım var. O da 20 yaşında külüstür bir otobüs. Ben otobüse arkadaşlarımla birlikte bindim. Gittim, gece saat 12.30'da Kahramanmaraş'taydım. Orada en ünlü caddesi Trabzon Caddesi. Orada enkazın başında insanlar bekliyordu. Kaldırımda çocuk cesetleri vardı. Kimse görmedim. Asker görmedim, polis görmedim. Ta şehrin ta göbeğinde birkaç kurtarma ekibi vardı. Kendi işleriyle uğraşıyorlardı. Enkazın başında kimseyi görmedim. Oradan ilçelere gittim. Bir ilçede sabah 4 sularında bir kurtarma ekibi bir enkazın başındaydı ama yüzlerce enkaz var. Oradan Antakya'ya gittiğimde şaşkınlıkla bütün binalar yerle bir olmuştu. Bütün binalar yerle bir olmuştu. Ha, merkezde birkaç çadır var mıydı? Vardı. Ama yüzlerce bina çökmüş. Ben orada çay görmedim, çorba görmedim, çadır görmedim, asker görmedim, polis görmedim. Ben külüstür o otobüsle gece 12.30'da Maraş'a gidiyorum da Erdoğan'ın elinde Skorsky'si var, helikopteri var, uçağı var, VIP araçları var. Bugün gitmiş, bir de şimdi şerefsiz falan diyor. O lafı söyleyene aittir o. Askeri kışladan çıkar diye bas bas bağırdım Kahramanmaraş'ta. Askeri kışladan çıkar dedim. Bugün için yoksa ne zaman olacak bu asker? Askeri bugün çıkarıyorsun kışlasında. 30 saat sonra olağanüstü hal ilan ediyorsun. Devlet çökmüştür burada. Ha, muhalefet ettiğin zaman ya şeyci olursun ya terörist olursun zaten. Böyle bir dünya yok. Geç kalınıyor, geç. Organizasyon eksikliği var. Hava soğuk. Marmara depremine benzemez bu. İnsanlar soğuktan öldüler enkazın altında. Müthiş bir tuvalet sorunu var ya. Seyyar tuvaletleri nasıl getiremiyorsun ya? Türkiye'de ne kadar inşaat kalfası varsa toplaman lazım. Türkiye'de ne kadar madenci varsa toplaman lazım. Türkiye'de ne kadar karavan varsa el koyman lazım. Anında el koyacaksın. Oraya taşıyacaksın. Bunları anlatıyoruz biz. Biz insanlar, derdimiz siyaset yapmak değil. Biz Cumhur İttifakı olarak deprem bölgesindeyiz demiyoruz. Siyasetin kralını yapıyorsunuz. Derdimiz siyaset değil, derdimiz insanlar, can, can. Bizim canımız bunlar. Yani yazık oluyor ülkeye. Yönetemiyorlar. İmam Hatip mezunu diye AFAD'ın başına getirmişsiniz. Mühendislik bilmez. demir bilmez, beton bilmez, kurtarma bilmez. Sırf bizden olsun diye liyakatsız insanları köşe başlarına getirmişler. Yazık oluyor memleketimin insanına. İnşallah bunun hesabını soracağız diyorum. İyi akşamlar diliyorum Ömer Bey.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Muharrem İnce. Yeterince özetlediniz zaten. Çok tüyler ürpertici bir tablo. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Evet, Salim'le görüşmeye devam edeceğiz. Salim, tekrar merhaba. Muharrem İnce,
merhabalar.
Muharrem İnce yoldaydı. O yüzden çünkü yoldayken çekti. Çekmedi, bir daha ulaşamıyoruz. O yüzden tamam, lütfen özürlerimizi kabul et.
Sorun değil Enver, sorun değil.
Evet, dinliyorum Samandağ'daki durumu. Evet.
Abi, gece soğukları bastırınca da bu insanların o betonların içerisinde, beton yolları içerisinde dayanmaları çok mümkün değildi. Yani mevcut olan enkaz altındaki insanların çoğu ölmüştür. Ölmeye de devam ediyor. Artık canlı kurtarma umutlarını gittikçe yitiriyoruz. Çalışmalar yetersiz. Yardım çalışmaları daha söylediğim gibi yiyecek ve yiyecek üzerinden gelişiyor. Bunu da sivil toplum kuruluşları yapıyor, belediyeler yapıyor ama gene enkazlardan çıkarılması gereken insanlar için gene malzeme, gene ortalıkta yok. Gene yaşayan insanlara yönelik, yani dışarıdaki insanlara yönelik bir hizmet akışı var. Bu da sivil toplum kuruluşlarından geldiği için onların da elinden başka bir şey gelmiyor. Hepsine teşekkür ediyoruz ama şu an arzulanan o değildi yani. Elbette o çok önemli ama daha önemlisi insanların enkazdan çıkarılmasıydı. Düşünebiliyor musunuz? Bir belediye, bir büyükşehir belediyesi ve bir özel şirket kadar iş yapamıyor. Bir özel şirket kadar grader yok. Küreği bile özelleştirilmiş, kazması bile özelleştirilmiş. Şimdi bu belediyenin bu insanları o balazyonların arasından çıkarabilmesi mümkün mü? Yani artık beklentimiz boşuna.
Hangi belediyeyi yani kastediyorsunuz? Hatay mı? Samandağ mı?
Samandağ Belediyesi. Samandağ Belediyesi'nde özelleştirilmemiş bir şey yok. Bir tek graderleri var. Bir tek. Birkaç tane damperli kamyonları ve bir tek graderleri var. Başka da yok. Yani yıllardır bu belediye burada 130 bin nüfuslu bir ilçeye hizmet ediyor. Her hizmeti özelleştirmiş bir inşaat şirketinin, bir inşaat patronunun belediyeden daha çok yaptırım gücü var böyle bir dönemde. Bu olacak şey mi? Yıllardır buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yapmayın, etmeyin diyoruz. Özelleştirmeyin bu yere hizmetleri. Yol yaptık diyor. Aa, buyurun yol. Yol işte. Tepe tepe kullanın yolları. Otomotiv sektörüne hizmet etmekten, yollar yapmaktan, uluslararası tekelci sermayeye hizmet etmekten adamlar böyle bir afet durumunda insanları molozların altından çıkaracak bir kredileri bile yok. Bir kepçeleri bile yok. Ama özel şirketlerin var ve onların insafına kalmış insanlar.
Evet.
Yani evet, öyle bir durum ki nereden baksanız çürüyor. Sistem bitirmiş insanları. Bir kat daha çıkayım diye, inşaatımı biraz daha büyüteyim diye, bir daire 60 bin dolar, bir 60 bin dolarım daha olsun diye insanlar kat arttırımı için rüşvet vermiş. Ve alabildiğine gitmiş. Tarım alanları betonlaşmış. Bu memlekette 3 katın üzerinde inşaat ruhsatı vermenin mantığı yok. Benim bahçemde emin olun toprak çatladı ve yerin altından kumullaşma oldu. Yerin altından kum fışkırdı bir sürü yerde. Kumullaşma var. Yani inşaat ne kadar sağlam olursa olsun böyle bir ortamda yan yatıyor, yan yatacak. Niye yatacak? Çünkü zemin sağlam değil. Zemin oturmamış, tarım alanı, Asya Havzası olduğu gibi tarım alanı ve Antakya'dan Samandağ'ına kadar yıkım bu havzanın içinde gelişiyor. Burasının imara elverişli olmadığı tarım alanı olduğu belli ama ne tarım alanı bırakmışlar, ne bileyim ne havza bırakmışlar, ne kıyı kenar çizgisi bırakmışlar, hiçbir şey bırakmamışlar. Yağmamışlar her tarafı, şimdi de diyetini halk ediyor. Yıllardır bu halk için mücadele ettik. Şu an moloz taşları altında yatan bu insanlar için mücadele ettik. Bu insanların geleceği için, bu insanların mutlu yarınları için mücadele ettik. Ve şimdi onlar moloz altında yatıyor. Bunlar evet, uğruna mücadele ettiğimiz insanlar, hapishanelere düştüğümüz insanlar bunlar. Ve çocukları moloz altında yatıyor.
Evet. Başsağlığı diliyorum. isyanı duyurduk.
Söyleyebilecek tek şeyim var.
Evet.
Yok yani. Yok. Devlet yok. Yok. Yok ve bunun mutlaka hesabı sorulmalı. Bu halk bunun hesabını sormalı. Bu insanların yakınları bunu bellemeli ve görmeli ki bu devleti yönetenler bu halkın düşmanıdır. Ve düşmana nasıl muamele edilirse bundan sonra öyle muamele edilecek.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Başsağlığı diliyorum. Bu meselenin, bu öfkenin de duyurulmuş olmasını sağladık. Salim tabii haklı, bu öfkeyi haklı olarak hissediyor. Çok teşekkür ediyorum Salim'e de. Vallahi bu yayınları yaparken hep altını çizmek isterim. Bu yayınların tamamı toplumun ihtiyaçları, toplumun sesi doğrultusunda yapılıyor. Elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Elbette ki insanların acısını yansıtırken biz bütün Türkiye'deki dayanışma çağrısının da oluşmasını istiyoruz. Onun da olmasını istiyoruz. Ne kadar başaracağız? Bu saatten sonra tablo ne olur? Onu hep birlikte göreceğiz. Ancak Salim'in isyanı, ben bu insanlar için hapis yattım. Şimdi evlatlarımız moloz altında, halkımız moloz altında derken çığlığını şöyle yorumlamanızı rica edeceğim. 9057 yurttaşımız, Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği rakamla 9057 yurttaşımızın 3356'sı o bölgede can vermiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Aykut Erdoğdu hattımızda. Aykut, hepimizin başı sağ olsun. Neredesiniz şu anda? Aykut Erdoğdu. Alo. Bir daha deneyelim mi Aykut? Tamam, bir daha arayalım. Antakya, Hatay'da 3356. Yani toplam kaybımızın 1/3'ünden fazlası o bölgede. Çığlık da bunun çığlığıdır. Böyle günlerde bana sorarsan, evet, biraz soruyorumlar. Aykut Erdoğdu, merhaba. Aykut Erdoğdu. Yine ulaşamadık arkadaşlar Aykut Erdoğdu'ya. Evet, tabii bölgedeki koşullardan dolayı her şeye rağmen iyi de getirdik bu saate kadar sesleri size ulaştırmayı. Çünkü çok zor, bağlantılar zor. Aykut Erdoğdu'yu bir daha deneyecekler, Engin Altay'ı da herhalde denerler. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çok sert bir çıkış yaptı az önce. Samandağ'dan Salim'in çığlığını duyduk. Pınarbor, bir daha deneyelim. Aykut Erdoğdu, merhaba.
İyi akşamlar Enver, nasılsın?
Vallahi biz size göre daha iyi durumdayız. Şu anda neredesiniz? Gözlemler nedir? Ne yapıyorsunuz?
Adıyaman'dayız şu an. Ya tabii siz de görüyorsunuz, hani Türkiye çok büyük bir felaket yaşadı. Biz zaten depremin ilk saatiyle saat 5'te çıktık. Adıyaman'a ulaşmamız yaklaşık 18 saat sürdü. Üstelik uçakla Elazığ'a gelmemize rağmen. Çünkü etrafındaki yolların çoğu köprüler, viyadükler ve tüneller yıkılmıştı. Adıyaman'ın en geç ulaşabildiğimiz kentlerimizden biri oldu. İlk Malatya'ya uğradık. Tabii Malatya'daki gördüğümüz sahne bizi ürkütmüştü ama Adıyaman tabii Malatya'ya göre çok çok ağır bir tablo. Şehir merkezinde şöyle söyleyeyim Enver, yürüdüğün anda hani 5 binadan biri yıkılmış görüyorsun tahmini. 5 binada en az 3'ü artık kullanılmayacak durumda, yola yatmış durumda. Geldiğimizde tabii hemen hemen arama kurtarma hiç yoktu. Başında yakınları olan binalar sadece işte elle falan kazmaya çalışıyorlardı. 2-3 gün çok zorluklar çekildi. Elektrik yok, doğalgaz yok, akaryakıt yok. Yani araçlarda da insanları ısınamıyorlardı. Büyük malzeme eksiğimiz vardı tabii. Ama şu gün itibariyle sadece herhalde bir 200 tır yakın biz getirdik yerel yönetimlerimizden. Vallahi büyük bir yaşam mücadelesi. Yani insanlığın her halini gördüğünüz sahnelerle karşılaşıyorsun.
Evet. Peki bu gece oradaki durum nasıl? Bir de can kurtarma için hala umut var mı? Hava çok soğuk çünkü.
Ya şöyle tabii yani kurtulan oluyor mu? Oluyor. Bir anda böyle şey yapabiliyoruz yani, ilerideki bir enkazdan bir bakıyorsunuz bir çığlık. Ama tabii genelde cenazemiz çıkıyor. Şu en azından şeyler, iş makineleri getirdik ama Ömer, o kadar çok yıkılmış bir bina var ki vinç çok büyük bir ihtiyaç. İlk geldiğimizde mesela bu demir kesiciler var. Şimdi hı hı. Görüyorsun aşağıda yaralı var ama betonu kırmışın, demir, koca demirler, hani onu kesemiyorsun. Hızla demir kesici, mesela Hilti kırıp delik açman gerekiyor, Hilti yok elde. İşte jeneratör yok mesela, şey, telefon ışıklarıyla aydınlatıyoruz. Yani tabii şimdi gıda, bunların hepsi ihtiyaç ama ilk dert can. Canı kurtarmak, ilk bir iki gece korkunç bir malzeme şeyi çektik. Tabii çok büyük bir çaresizlik. Hani yani şöyle, bunu dramatize etmek istemem ama Ember, bütün kazam gözyaşıyla ıslandı benim. Sarılan, ağlayan, şey yapan, şey, küçük vinç ve küçük eşyalarda, yani ekipmanlarda eksik vardı. Onu işte bir duyurduk, ondan sonra bir miktar geldi. Şimdi hala tabii, hala Hilti'ye, hala ayırıcı dediğimiz büyük demir kesicilerine, fenerlere, iyi fenerlere ihtiyaç var. Hala da devam ediyoruz.
Peki şunu sormak istiyorum. Benim edindiğim izlenim, depremin en sert vurduğu yer Hatay, Adıyaman ve Elbistan. Bendeki Maraş. Bilgi böyle, Maraş'ta da var ama bu bölgede daha büyük kayıp var deniyor.
Şöyle, Hatay, Maraş ve Adıyaman en çok şey yaptı, vurulduğun yerler. Tabii Maraş, Pazarcık, Islahiye, yani şimdi şöyle, bazı ilçelerimiz var diyelim, 30 tane binamız yıkılmış ama bazı ilçemiz var %80, mesela Gölyaka ilçemizde durum kötü. Ama diyelim diğer ilçelerimizde nispeten daha iyi şimdi. Ama şunu söyleyeyim, bu ulus büyük bir ulus. Mesela diyelim TUT'a gönderiyoruz. Diyor ki biz bu akşam karnımızı doyurduk, alın malzemeleri götürün şuraya verin. Şimdi bugün az evvel Urfa'dan bir araba gelmiş. Evdeki yemek tenceresini almış. Yani evdeki yemeği de almış. Yani öyle sahnelerle karşılaşıyorsun ki yani insan içi sızlıyor böyle yani. Şöyle söyleyeyim, ben böyle hani şu an böyle bir kriz fırsatçılığı siyasetini hiç doğru bulmam. Yani bu kadar tabii büyük bir deprem var. Aynı zamanda valilikteyiz, 6,5. Biz de çıkmadık, o memurlar da çıkmadı, AFAD'çılar da çıkmadı. Yani kamu personelinden geleni yapıyor ama böylesine bir felaket yönetimi hazırlıksızlığımızda yani çok kötü. Ne yapacak belli değil. Excel dosyaları üzerinden çalışılıyor. Yani şey yok. Böyle bir plan, program, buna İngilizce hiç sıfır. Hani o anlamda bir eksiklik gördüm. Kamu personelinde fedakar çalışmalar gördüm. Poliste, askerde, afatçılarda, hepimizde. Yani parti gönüllülerimizde. Bu ama bir inşaat politikamız, kent politikamız korkunç yanlışmış. İki, bu tip bir felakete fikri anlamda, yönetim anlamında sıfır hazırlıkla yakalandık. Yani el yordamıyla böyle şey, diyorum ya, şu an bu ulus hem devletine hem kendini kurtarıyor. Millet hem devletine hem kendini kurtarıyor. İşte böyle bu mücadele devam ediyor burada. Bu arada tabii şöyle, sağ olsun bütün yurttan tırlar geliyor. Şimdi tırları bilindiriyoruz, biz koordine ediyoruz. Ve tabii hani daha güvenilir bir ulaşılabilir olduğunun için de bize ulaşıyor. Biz de buradan enkaz alanlarına mesela, çünkü gelemiyorlar buraya. Bu yakıt yok. Yani insanların arabalarına da binip gelemiyorlar. Çok soğuk, yürümek de çok zor. Onun için büyük tırlardan küçük araçları alıp enkaz başlarına gönderiyoruz. Evet. Ateşle ısınmaya çalışıyorsun ama yani dumanından çok çok büyük bir dert hem de. Yani senin ihtiyaçların burada o kadar şey ki, zor bir durumdasın ki o anlamda. Yani şey dışında şu an tabii ilk derdimiz bir canlı varsa canlıyı çıkarmak. Ve şimdi diyelim ki şeye gidiyorsun, 20-30 tane şey gelmiş hani. Şunu söylüyor, diyor ki içeride ses var,
Abi ne olur diyor, şey vinç de istemiyorum, dozer verin diyor, bu çekip kaldırayım diyor. Öbürü geliyor diyor ki babamın ayağı diyor, sadece ayağı diyor, 5 santim şunu kaldırsak diyor babamı çekeceğiz diyor. Bunları tabii çoğu çocuk dinliyorsa anlatmak doğru değil ama. Şey hani evet. Çok böyle.
Anlıyorum ben. Çok teşekkür ediyorum.
Tamam.
Çok çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Başsağlığı diliyorum ülkemiz çok adına. Güzel. Ülkemiz adına.
İnşallah kalkacağız. Sadece şunu söyleyeyim. Bir tek bu elimizde. Onu kaybetmeyeceğiz. Can geri gelmez. Bu kentlerimiz inşallah çok daha sağlam yapacağız. Hiç kimse moralini bozmayacak. Bu da geçecek. Gülümce sarılarak geçireceğiz bunları. İyi akşamlar diliyorum hepinize.
Teşekkür ederim. Evet, valla bu koşullarda yayıncı olarak büyük sıkıntılar yaşıyor insan. Çünkü burada öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki, yüreğimiz dağlanmış durumda. Az önce duyduklarım korkunç şeyler. Gerçekten hani bunun siyasette falan... Tabii siyasetle ilgisi %100 var ama bugün itibariyle bütün duygularımızı, düşüncelerimizi kenara koyarak başka bir şey söylüyorum burada. Yani Muharrem İnce'nin anlattıkları, Aykut Erdoğdu'nun anlattıkları, Tanju Özcan'ın anlattıkları, Salim Bey'in isyanı, Engin'in söyledikleri, yeni karşılaşanların şaşkınlığı, günlerdir orada olanların isyanı, itirazı derken gerçekten ben de burada dinlediklerim karşısında yani insanın gözyaşlarını tutması bile zor. Aykut Erdoğdu dedi ki ağlayanlardan kazağım sırılsıklam oldu dedi. Hakikaten bir büyük felaket yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamı. Canlarını kaybeden insanlarımıza elbette ki yapacak bir şey yok. Yakınları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Canlı olanlar var, kurtarılmaya çalışılıyor ama şunu söyleyeyim, 12 ila 13 milyon insanın etkilendiği, 10 şehrin etkilendiği, belki de son 100 yılın tüm dünyadaki en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Bu felaketten tek başına altından kalkmak mümkün değil. Uluslararası bir koordinasyon ihtiyacı elbette ki var. Bölgede insanlarımız var ve maalesef bütün bunlar olurken bir de gerilimli bir siyasal iklim de var. Bunu yok sayarak davranmamız pek öyle mümkün de değil. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Radyo Sputnik'te biz her akşam olduğu gibi bu üçüncü akşamımız size yurdumuzun dört bir tarafından sesleri duyurmaya çalıştık. Yayıncılık açısından da, özgür yayıncılık açısından da büyük bir mücadele vermeye devam ediyoruz. Hakikaten insanı öfkelendiren, üzen, zaman zaman göçük altından çıkanlarla sevindiren, dramatik hikayelere tanık olduğumuz, gözyaşlarını tutamadığımız, evinde oturan insanların ya ben ne yapabilirim diye hop oturup hop kalktığı, ama sahadaki insanların da bir organizasyon sorunu yaşadığı için bazen çaresiz kaldığı, yani öyle bir tablo ki hayatımızın bu döneminde 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılını yaşadığımız şu günlerde Cumhuriyet tarihinin de en büyük felaketiyle karşı karşıyayız. Bir büyük acıyı, bir büyük meseleyi yaşıyoruz. Çünkü bunun sosyolojik, siyasal, ruhsal ve elbette ki tabii ahlaki bağlamda da çok konuşulması gerekecek. Ve bütün bunlar üzerinden biz ne yaptık, biz neredeyiz dememiz gerekecek. Yani düşünebiliyor musunuz? Betonun içerisine biriket yerleştirerek o evleri 3 milyona, 5 milyona satıp, rezidanslar satıp ve ondan sonra onun altında kalan insanların sayısı bile belli değil. Bu insanların kim olduğunu henüz bilemiyoruz ama bunları yapıp yatağında uyuyabilen bir insana ancak bir mahluk denir. Ancak bir mahluk denir. Çoluğun, çocuğun, kadının, erkeğin kanına girdiler. Öldürdüler. Ve o kadar çok bina var ki, o kadar büyük bir faciayla karşı karşıyayız ki... Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili Ahmet Akın'la birlikteyiz. Sayın Akın iyi akşamlar.
Merhaba, iyi akşamlar Enver Bey.
Sayın Akın.
Tekrar.
Hepimizin başı sağ olsun. Siz şu anda internet erişimi ve Twitter sorunuyla ilgili herhalde değil mi? Bir başvuru. Anlatır mısınız?
Şöyle hemen söyleyeyim ki koordinasyon çalışmaları devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde.
Evet.
Bir yoğunluk var. Şöyle söyleyeyim, saat işte 16 itibariyle sosyal medyayı daraltmaya gittiler. Yani bunun akılla, mantıkla, vicdanla yetecek hiçbir tarafı yok. Yani bunu hakikaten insanlar canıyla uğraşırken hala bir şeyleri kapatmak veya yayılmamasını sağlamak, cezamız insanların iletişimini kopartmak ne olduğunun akılla, mantıkla yetecek bir noktada değil. Biz de bunu istinaden tekrara gittik. Orada görüşmek istediğimizi söyledik. Daha öncesinde aradık. Fakat randevu alamadık. Gittik. Gittiğimizde idari işlere bakar. Daire başkanı varmış. Bir tek onunla görüştük. Neyse. Ona dedik, sorularımızı sorduk. Ben daraltma uygulaması kimin tarafından gerçekleştirilmiştir? Hangi gerekçeyle gerçekleştirilmiştir? Ve yasanın hangi maddelerine göre bu yapılmıştır diye sorduk. Ayrıca biz de başka bir odak noktası varsa, başka bir kurum varsa saptadınız mı? Siz işleri bu. Yani bunun duyurusunda bulundunuz mu? Suç duyurusunda bulundunuz mu? Efendim, bunun da ilgili bilgi istiyoruz dedik. Bizim görüşlerimizi, sorularımızı aldılar. Bizim iletişim bilgilerimizi aldılar. STK'da efendim işte size bu sorulara cevap verecekler. Bekliyoruz, takip ediyoruz. Çünkü yani hakikaten şimdi bizim buradaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu afet koordinasyon merkezine gelen aramalar, bu 16.30'dan itibaren kesilen bu daralmayla, kısıltılan sosyal medya daralmasıyla ilgili hakikaten bir arama fırtınası daha oldu. Yani üstüne insanlar iletişim kanallarını açmanın doğru olduğu bir zamanda insanların iletişimini kısmak, yani hakikaten mantıkla, akılla, vicdanla, ülke yönetimiyle alakası olan bir şey değil.
Ahmet Bey, bu bant daraltma meselesini teyit ettiniz mi? Teknik bir sorun değil, siyasi bir karar diyorsunuz. Doğru mu?
Yani bilemiyorum bunun ne karar olduğunu. Bu ülkeyi yönetenler, bunu en başta açması gerekenler, bunu eğer daraltmaya gidiyorsa, ki 16'dan itibaren 16'ya 15 gibi başladı, gidiyorsa bu yani nasıl yapılacak? Aslında bunun yapılması için bir anayasal bir, yani yasa, bir yasa var bununla ilgili. Bu kafasına göre yapılmaz normalde. Ama maalesef ülkemizde gördüğünüz tabloda demek ki olabiliyormuş. Yani durum bu şu anda.
Son bir şey soracağım. Bu olağanüstü hal koşullarıyla ilgili bir sorun mu?
Bilemiyorum onu. Onu bilemiyorum şu anda.
Peki siz afet
sorularımızı sorduk. Geldik ve takip ediyoruz. Çünkü bu hakikaten yani insanları VPN indirmek zorunda bırakmak hangi kafaya ait bir şey? En çok şarj tüketen bir olay en başta. İnsanlar saniyeyle yarışıyor. Yani hakikaten durum bu. Biz müsaade ederseniz ben hemen bu koordinasyon merkezine inmem.
Tabii. Çok teşekkür.
Size ve saygılarımı sunarım. Herkese tekrar milletimizin başı sağ olsun.
Sağ olun. Evet, herkes bir yerinden tutup bir meseleyi çözmeye çalışıyor. Bu bant daraltma meselesi hakikaten inanılır gibi değil. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü gayet net olarak söylüyorum ki bugün iletişime en çok ihtiyaç duyduğumuz zamandayız. Mesela Tarık Balyalı dedi ki, öyle bir yerdeyiz ki dedi, biz sokağı bilmiyoruz, adını okumaya kalksak okuyamayız, yıkılmış. Konum bildirmeye çalışsak bildiremiyoruz. Dolayısıyla kurtardığımız insanlara can kurtaran bulamıyoruz. Bu tabii az buz bir sorun değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bütün bunları duyuyorsa doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim sorununun aşılmasının da birincil derecede önemli olduğunu tahmin ediyorum, göreceklerdir. Bu sorunun aşılması lazım. Hele de böyle günlerde yakınları orada olanlar, ulaşamayanlar, yurt dışında olanlar, memleketini merak edenler, ne derseniz deyin, pek çok insan açısından büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Kabul edilebilir bir şey değil. Bunu kabul etmek ülkeyi kaderine terk etmek anlamına gelir. Umarım hemen bu konuda yol alınır. Tabii Muhatap kim? Bu da ayrı bir tartışma. BTK'ya gidip orada soru sormak, oradan bir cevap almak ne ifade eder? İşte Türkiye'nin hali pürmelerde ortada. Gerçekten ben de yaptığımız yayınlarda inanılır gibi değil ama öyle sabırlı hale geliyor ki insan yayını yapıyor ama arkasından ruhsal olarak da bunu kaldıramaz hale geliyor. Çok ama çok, altını çiziyorum, çok ama çok üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanlarımızı toprağa bile veremediğimiz günler. Az önce bir çağrı okudum. Bu çağrı bence yapılabilecek en acı çağrı. Ayşe Sucanoğlu Efendi'den okudum. Böyle bir çağrı yapmak istemem ama mecburen yapıyoruz dedi. Kendisine gelen iletiler üzerinden insanlarımız lütfen kefen bezi gönderin demişler. Canlı olan, ölü olan, orada hayata tutunmaya çalışanlar her açıdan çok önemli bir sıkıntıyı yaşıyor. Hep birlikte bir kederi yaşıyoruz. Yarın bir gün bir yas sürecine de gireceğiz. O da görülüyor. Şu anda farkında değiliz ama ülkece bir yas tutmamız da gerekecek. Belki durmak, düşünmek, ne oluyor demek, acıyı anlamak, kavramak için de öyle bir dönemde olacağız. Çok büyük meseleler bunlar aslında. Çünkü toplum 100. yılına gelmiş bir cumhuriyet, bir viraj, bir dönüm noktası ve bir felaket. Böyle bir tablodayız değerli dostlar. Çok trajik bir tablodayız. Hakikaten Dünya Sağlık Örgütü'nün 3. derece afet ilan ettiği garip olaylara tanık olduğumuz, örneğin ekmeğe yapılan bazı bölgelerdeki fahiş zamdan dolayı Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un ekmek kampanyası başlattığı, bölgedeki asker tartışmasında ben asker görmedim diyenlerin, örneğin Sayın Muharrem İnce'nin ben asker görmedim diyenlerden birisi, bu söylemine karşılık Cumhurbaşkanı'nın şerefsizdir onlar dediği, Muharrem İnce'nin de söz sahibinindir dediği, her şeyin, tansiyonun en üst seviyede yaşandığı çok zor bir dönemi şu anda memleketimiz yaşıyor. Biz yayıncılar açısından da bu tanıklıklar aynı zamanda önemli bir gerçekten veri halinde zihnimize kazınıyor. Yurdumuzu tanıyoruz, yurdumuzun koşullarını anlıyoruz. Diyeceksiniz ki Enver, bu kadar kas kafalı mısın, tanımıyor musun? Valla insan bazı şeyleri hayal bile edemez. Öyle bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Yani ben Antakya'ya gittiğimde çocukluğumda o taş evlerin içerisinde avlularda, şimdi oralar turistik yerler gibi anlatılıyordu da oralarda da sanıyorum hasar artık oralarında kullanılamayacak hale getirmiş. O gördüğümüz yerlerin uzun çarşıya girilemiyormuş orada ne olduğu belli değil. Merkezdeki cami yıkılmış. İlk meclis Hatay'ın, Hatay Cumhuriyeti'nin ilk meclisi yıkılmış. Şimdi kültür merkezi. Samandağ tamamen yok gibi bir tablo olduğu söyleniyor. Merkez bu halde, yıkıntılar var, göçükler altında insanlar var. Şimdi bunu nasıl hayal edeceksiniz? Nasıl hayal edeceksiniz? Kaldı ki Armutlu Mahallesi, Gezi çocuklarının üçünün ailelerinin yaşadığı mahalle yerle bir olmuş. Şöyle düşünün, acının katmerlisi geliyor. Biri bitiyor, bir diğeri geliyor. Yani buna can mı dayanır? Nedir diye insan isyan ediyor. Böyle bir felaketi yaşıyoruz. Yurdun dört bir tarafından yardımlar geliyor. Yardımların bazısı yolda sıkıntı oluyor. Trafik var. Kim ulaşıyor, kim eksik oluyor. İşte Tanju Bey'in söylediği gibi tuvaleti götürdük, su yok diyor. İki kere tuvaleti kullandıktan sonra üçüncü kullanamazsınız. Sokaklarda insanların ihtiyaçlarını gideriyor. Onlar koku yapıyor. Ardından pislik oluşacak, mikroplar oluşacak. Bu tehlike var. Çoluk çocuk var. Hastalık var. Bütün bunları hakikaten senin karnılıkla çözmemiş lazım geliyor. Bu işler zor, çok zor. Ruhsal olarak da çok zor. Birilerinin de senin karnı olarak bunlara direnmesi lazım geliyor. Evet, Radyo Sputnik'teyiz. Bugün çok önemli tanıklıklar, çok acı tabloları yaşadık. Ben günün olaylarından da bazı değerlendirmeleri sizle paylaşmak istiyorum. Benim açımdan en irkiltici olan bu 1-1,5 saat öncenin verisi. 9057 yurttaşımızı kaybettik. Bunun 3356'sı Hatay-Antakya çevresinde. 52.979 yaralımız var. Bunun da, bu yaralılarımızın da çeşitli oranlarda tedavileri sürüyor. Onlara şifa diliyoruz. Engin Altay Bey ile konuştuk. Biraz kekeme oldu konuşmamız ama Tanju Özcan Bey ile uzun uzadıya konuştuk. Tanju Bey'in söyledikleri tabii tüyler ürperten cinsten, bütün bölgeyi gezmişti ve ısrarla söylediği, biz sahadaki valiler, AFAD çalışanları, milletvekilleri, belediye başkanları uyum içerisindeyiz. Ancak maalesef Ankara'da bu söz konusu değil. Bizim gibi belediye başkanlarının yardım etmesine niye engel olmuyor? Zeydan Karalar attığımızda, Adana Belediye Başkanı. Zeydan Başkan, merhaba.
Merhaba, merhaba.
Başınız sağ olsun. Vallahi çok kötü hissediyorum. Başkan, ne diyorsunuz?
Benim memleket tam felaket.
Bizim memleket yani, mahvoldu.
Bizim ölü sayımız 300 geçti.
Evet.
11 apartman çöktü. 25 bina zarar gördü ama 11'i tamamen çöktü. Bugün bir tanesini biz yıktık. Muhtemelen onlarca binayı yıkacağız. Girilir gibi değil. Ama Hatay'la falan kıyaslandığında hani Hatay bir felaket. Yani çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum ve orada olmadığım için de içim içimi yiyorum.
Gidemediğiniz için tabii, değil mi?
İçim tabii, ben memleketimde bir facia var. Nasıl bırakıp gideyim ama bugün iki ekip kuruyorum. Gece yola çıkartıyorum. Çünkü bitirdiğimiz yerler var, hafifleyen yerler var. Muhtemelen iki gün sonra iki ekip daha kuracağız, göndereceğiz. Bizim epey deneyimli ekiplerimiz var.
Bu şimdi önce Adana'daki durumu bir anlayalım. Olaya müdahale edildi mi? Bir de bu göçük altında bizim, kalan kaç?
Bizim birinci günden, hatta birinci saatten müdahale etmediğimiz hiçbir yer yok. Ama şimdi mesela 17 katlı bina, onu temizlemek, almak filan o kadar zor ki. Ve o kadar ağır çalışmanız, o kadar dikkatli çalışmanız gerekiyor ki Allah korusun bir sarsıntıda yaşayan insanın kafasına başka bir şey düşer. Bir demir efendim söyleyeyim saplanır. Başka bir şey oluyor. Yani çok hızlı yürütemiyorsunuz.
Peki ölü sayımız nasıl ve göçük altında hala umut var?
300'ü geçti. Göçük altında dün bir canlı çıkarttılar ama bugün öyle bir güzel haber alamadık. Göçük altında var hala insanlarımız. 100'e yakın insanımız var. Umutla bekliyoruz, dua ediyoruz.
Sayın Karalar, özellikle Hatay Antakya bölgesi, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta taş üstünde kalmadı diyorlar. Ben şimdi duydukça Antakya'yı tabii hayal de edebiliyorum ama siz bir belediyecisiniz. Bu şehirlerin bir daha kurulma ihtimali, yaşayan insanlara konut bulma, nasıl olacak bu işler? Herkes bunu da bilmek istiyor.
Şimdi tabii benim onu söylemem o kadar zor ki. Ancak bir öngörü olabilir. Hani
evet, onu soruyorum.
99'da aklımız başımıza gelseydi, bu yapı stoğunu yavaş yavaş değiştirseydik gene bina yıkılacaktı ama bu kadar olmayacaktı. Şimdi tabii kadim kent, güzelim kent, yani ya barış kenti, huzur kenti Antakya doğasını yitirdi. Hani kurabilirsiniz bir kez daha. 10 yıl sürer, 50 yıl sürer, 100 yıl sürer, bir kez daha insanların barınacağı yerler kurabilirsiniz ama o güzelim Antakya'nın o hali ne biz artık göremeyeceğiz.
Yani beni teyit ediyorsunuz değil mi? Artık o Antakya yok.
O Antakya yok ne yazık ki. Yani ben uzaktan gördüğüm kadarıyla söylüyorum.
Evet, ama siz tabii o bilgiye sahipsinizdir orada. Sayın Belediye Başkanı'yla
izliyoruz yani biz orayı. Şimdi biz Adana ile uğraşıyoruz ama iki dakika televizyon seyrettiğimiz zaman içimiz parçalanıyor. İçimiz parçalanıyor. Yani
Sayın Belediye Başkanı'yla temasınız oluyor mu? Belediye Başkanı.
Ya konuşuyoruz ama tabii biz burada kendi derdimizi düşündüğümüz için yarından itibaren inşallah onların hem manevi hem maddi yanında olacağız. Yani bu yanında olmak lazım. Zaten biliyorsunuz İstanbul orada, Mersin orada, İzmir orada, Ankara orada yani kardeşimize güç vermek ve onu desteklemek için genel başkan dahil hepsi oradaydı.
Sayın Başkan, şöyle bir durum da var. Sizin artık yükünüz artacak. Çünkü Antakya'dan, Hatay'dan hastane yok. Dolayısıyla barınma olanağı yok. En yakın kapıda sizsiniz. Buna da hazırlıklı mısınız şu anda?
Tabii o sağlık açısından biliyorsunuz bir sahra hastanesi yaptık. Evet. Sizlere destan olduk. İşte şimdi tam bir sahra hastanesi zamanı. Tam bir sahra hastanesi zamanı.
Evet. Yani geliyor değil mi yaralılar?
Hiç kimse günde gelen 1000, 2000, 3000, 5000 yaralıya hazır değildir. Yani tabii geliyor. Tabii. Müthiş bir kaos var orada. Yani orayı görürseniz psikolojiniz bozulur.
Peki Sayın Başkan, şunu da sormak istiyorum. En çok bana gelen itirazlardan biri, ya diyorlar biz yardımları gönderiyoruz fakat AFAD bir siyasallaştırma yapıyor. Aman önüne AFAD yazacağız diyor ve kendisi dağıtmak istiyor. Yardımları ulaştıramıyoruz diyorlar. Siz buna katılıyor musunuz?
Şöyle, yani benim yorumum şu, ben Adana'da öyle bir şey denk gelmedim. Biz burada mesela Sayın Vali Bey'in başkanında bir koordinasyon kurulumuz var. Ben dahil 3 tane adam var orada. Ayrı benim de kurduğum Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediye başkanlarımızın da bulunduğu bir koordinasyon merkezimiz var. Bunlar o kadar çok girip çalışıyorlar ki hiçbir tartışma yok. Ama şu oluyor. Yani böyle politik davranan biri oradan çıkıp kendi başına bir şey yapabiliyor. Bugün böyle buna benzer bir hadise oldu. Ben hem AFAD müdürünü hem valimizi aradım. Aslında böyle bir şey söz konusu olmadığını söylediler. Zaten ben bunu sahada görmüyorum. Ama bunlar oluyor mu? İşte Bodrum malzeme gönderirken Bodrum belgesini çıkartın bilmem kimi takım. Bunlar oluyor mu? Bunlar oluyor. Yani ama ben hani oradaki davranışın kendinden mi kaynaklı olduğunu yukarıda. Muhtemelen oradaki bir böyle aşırı siyasi düşünen bir adam bunu söylüyor olabilir. Ya devlet bunu yapacağını ben çok sanmıyorum. Buna ihtimal vermiyorum. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için böyle bir şey düşünmek bile istemiyorum yani.
Evet, sonuçta çok tabii.
Siyasi kurumlar değil. Belediyeler halka hizmet eden, sağcısına, solcusuna da, oy veren de vermeye de hizmet eden, bütün topluma hizmet vermeye çalışan kurumlar. Siyasi kurumlar değil. Belediye başkanı olduğu an rozetini çıkarır ve herkese hizmet eder. Yani sen bana oy vermedin, sana hizmet etmiyorum deme şansı yok. Bunu diyemez.
Peki Sayın Karalar, son bir soru sorun.
Sizler gibi belediye cezalandırmaya kalkarsanız o ilde size oy veren insanları da cezalandırmanız anlamına gelir ki bu hiç doğru değil.
Evet, son bir soru sormak istiyorum. Bu meselede en çok tartışılan konulardan biri. Tamam, Adana Büyükşehir, Adana yaralarını daha kolay sarıyor ama ısrarla en örgütlü olan yapı Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Çok geç kaldı diyorlar ve sahada asker görmedik diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki bunu böyle diyen şerefsizdir dedi. Nasıl asker geç kaldı mı, asker nasıl değerlendirilmeliydi? Bu konudaki görüşünüz nedir?
Yani şu anda yani... mesela Adana'da bir asker görmedik. Ama öbürleri bilmiyorum. Askere ihtiyaç da yoktu burada. Çünkü biz belediye olarak örgütlüyüz. Demin de söylediğim gibi AFAD'da MAFAD'da valiyle birlikte o mutabakatla ortak çalıştığımız için hem bizim kurtarma ekiplerimiz hem SEYNA kurtarma ekibi hem bizim ayet yani zaten belediyeler güçlüdür. Yani oraya vinci veren işte efendim söyleyeyim loderi veren lastikli şey ve kepçeyi veren ne bileyim yani neredeyse lojistik desteğin tamamını belediyeler yapıyor. Belediye birlikte yapmak en doğrusu. Burada biz öyle bir şey görmedik ama öbür illerde televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla asker ilk başlarda yoktu. Eskiden gelirdi asker. Gerçekten yardımcı olurdu. Şimdi acaba asker o işlerden uzaklaştı mı? Bir de bu ihtisas gerektiriyor ya bu işler. Eskiden evet. Asker bu işleri bilirdi çünkü yapardı.
Tabii bu işler önemli. Askerin de en örgütlü yapımız oldu ve keşke buralarda olsa. Sayın Başkan, hepimize başsağlığı diliyorum. Evet. Eşinize de özellikle başsağlığı diliyorum. Bizim memleketlimiz, onlarda evet, bir kayıp
amca,
var mı?
Amca çocuklarımız gitti bizim orada.
Yapma.
Çok evet, genç bir evladımızı kaybettik.
Başınız sağ olsun.
Sağ olun. Yani tabii hepsi evladımız. Onu söyleyeyim.
Elbette ama işte insan elinde olmadan önce en yakınını üzülür.
Nuray'ın canlısı.
Baş sağlığı diyorum eşinize de. Adana'mıza da çok sevgiler. Size emanet. Sağ olun. Çok teşekkürler.
Saygılar, saygılar. Sağ olun.
Evet, belediye başkanının Nişan Hanımefendi'yi ben tanırım. O da Antakyalı. Amcasının oğlunu kaybetmiş o da. Dün de yine arkadaşımız olan Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur en yakınındaki 4 kişiyi kaybetmişti. Nereye elinizi atsanız acı büyük, nereye elinizi atsanız büyük bir trajedi yaşanıyor. Ben şanslıyım ki dün en azından kuzenlerimizden ses aldık, konuştuk. Gerçekten ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Kim dedin Ali? Evet, şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Sayın Bayram Yılmazkaya ile görüşeceğiz. Telefon düştü. Bir daha deneyelim Ali. Gaziantep Milletvekili Sayın Bayram Yılmazkaya ile konuşacağız. Bayram Bey'le ilk günden beri bir koordinasyon halinde olduk. İnsanın gerçekten canını yakan, derinden yakan ve çok üzen haberler alıyoruz. Sayın Zeydan Karalar'ın söylediği bir daha Antakya'yı göremeyeceksiniz eskisi gibi sözü çok ama çok canımı yaktı. Bayram Yılmazkaya, Sayın Yılmazkaya merhaba.
Merhaba Ömer Bey, nasılsınız?
Vallahi biz size göre çok daha iyi durumdayız. Çayımız var, çorbamız var ama acımız da var. Bir de ben bu meslekteki en zor günleri yaşadığımızı, bitirdiğimizi zannediyordum ama öyle değilmiş. Hep bir daha zor geliyor. Kime ulaşsak çok acı haberler alıyoruz. Şimdi bize Antep'i anlatır mısınız? Durumunuz nedir? Asıl siz nasılsınız?
Antep'te efendim biz tabii herkes gibi biz de kötüyüz. Ben ilk gün 4.22'den beri belki toplasanız 5-6 saat uyku uyumadık. Uyuyamıyoruz da araçlarda ailemizle birlikte. Yani zaten gece geç saatlere kadar mümkün o kadar faal olmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın yanında durmaya çalışıyoruz. Yani insanlar bizi görünce bir tebessüm, sarılmalar, ağlamalar, onlarla bile dertleşiyoruz, sarılıyoruz. Antep'e gelince Antep'i şu anda gömdüler. Antep şu anda cenaze yeri mezarlık. Yani şu anda insanlarımız canlı gömüldü ve bu saatten sonra da dua ediyoruz mucizeyle bir can daha kurtulur mu diye ama yani biliyorsunuz ben hekimim. Bu kadar soğuğa eksi derecelere kalkıp da bir canlı bulacağımızı tahmin etmiyorum ama inşallah mucizeyle birkaç da olsa ve ne kadar daha çok olsa insanlarımız çıkarsa sevineceğiz. Şu anda şöyle bir durum var. Enkazları sadece köpeklerle ve sesli sistemle denetliyorlar. Eğer ses geliyorsa o enkazda çalışma var. Yoksa o enkazda bir çalışma falan söz konusu değil. Çünkü yani en baştan beri zaten eksik enkaz kaldırma sistemi, profesyonel ekip, o ekskavatörler, vinçler olmayan bir yerde ne olacak? Şu anda bence zaten giden gitti. Bari hiç olmazsa var mı telaşıyla, belki varsa bir ses duyarız mı diye teşhis ederlerse o enkazı kaldırıyorlar. Bakın dün gece itibariyle enkaz kaldırılmaya başlandı. Bugün itibariyle enkazlar ilçe merkezlerinde. Ben bugün köyleri gezdim. İlçelerin yakındaki köyleri gezdim. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla canlarını kurtarmaya çalışmışlar. Sadece bir köyde 158 tane cenazemiz var. Bakın sadece bir köyde 158 tane cenazemiz var. Ve cenazeleri de kendileri paralarıyla bir kepçe bulmuşlar. Şu inşaat makinesi kepçeyi. Onunla eşerekten neredeyse çoğunu kefensiz gömdük hocam deyip ağlamalar. Yani dayanılacak gibi değil Enver Bey. Hani gün geçtikçe feryadımız artıyor. Gün geçtikçe sinirlerimiz artık gidiyor. Yani şaşkınlığımız ayrı bir şey. Yani oturuyoruz, konuşuyoruz. Ben şimdi oturdum. Bugün şöyle bir saat bir kendi kendime sınadım. Bakın 22 yıllık bir iktidar Enver Bey. 22 yıllık bir iktidar. Bu iktidar haricinde bu ülke çok iktidarlar gördü. Biz 8 yıl boyunca Özal'ı gördük. İşte bir dönüşümlü Demirel iktidarlarını gördük. Ecevit iktidarlarını gördük. Ecevit döneminde Marmara depremini yaşadık. Gölcük depremini yaşadık. Adamcağız iktidara geldikten 8-9 ay sonra bir deprem oldu. Şimdi nereye geleceğim? Bakın burası Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu fayı. 300 yıllık bilinen bir fay. Japonya'daki ilkokul çocukları bu fayı biliyor musunuz? Öğretiyorlar çünkü. Ve benim 22 yıllık iktidarım bu fayda olan, bu 20 milyonu kapsayacak olan 10 ile maalesef bir hazırlık yapmamış. Oturmuşlar sadece şükür artık rahat konuşuyorum, feryat ediyorum çünkü Enver Bey. Bakın şurada bu bölgede belki atıyorum sayısını 100 tane ekskavatör vinç olsa anında böyle 200 saat içerisinde bu göçüklere ulaşsak, enkazlara ulaşsak belki canlarımızı kurtaracağız. Ama inanın alet edevat yok. Şimdi oturmuşlar AFAD sistemi diye kurulmuş. Tamam sistemdeki insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben eminim ki kötü niyetleri yok. Ama efendim deneyimli insan yok. Orkestra şefi yok. Kimse ne yaptığını bilmiyoruz. Sabahın köründe yardıma gelen gönüllüler nereye gittiğini bilmiyor. Bizi arıyorlar milletvekili. Sabah 5'te beni arıyorlar. Vekil biz nereye gideceğiz diye. Ya böyle bir sistem olur mu Enver Bey ya? Ya böyle bir iş bilmezlikle, böyle bir liyakatsizlikle mücadele ederekten biz cehaletle şu anda insanlarımızı gömdük. Şu anda cenazelerini çıkartmak için daha bekliyoruz. Ve bu saatten sonra da herhalde bir ay içerisinde ancak çıkartıyoruz cenazelerimizi, öyle görüyoruz.
Evet, çok yani duyduğum en vahim tablolardan birini ifade ettiniz.
Yani Sayın İnan ya, canlı canlı gömdü. Yani bu iktidar diyorum artık, yani direkt söylüyorum, yani ilk başta birazcık hani sakin olalım diyoruz ama o yaşanan o cenazeler, kendi elimizden çıkan cenazeleri gördük. Yanımızdan insanlar ölülerini çekip çıkarttılar, onları gördükten sonra yani kimseye yani susam diyoruz ama Ömer Bey sesim bile titriyor, yani bu kadar da olmaz arkadaş. Yani bir memleket, bir bölge, bir ülke bu kadar sahipsiz olur mu ya? Ya benim 13 tane uçağa niye ihtiyacım var Enver Bey ya? Onun yerine 10 tane uçağın yerine 100 tane bir, o vinçleri alıp buraya koyarlardı. 4000 tane Cumhurbaşkanı koruması var. Onun yerine 100 tane vinç operatörü besleyelim biz burada memur olarak bakaydık. Otursalardı burada hiçbir şey yapmadan bile bu anda devreye girip bu insanların hayatlarını kurtarsalardı. Böyle bir memleket olur mu Enver Bey? Yani insanlar omuzuna dayanıp dayanıp ağrıyorlar, sarılıyorlar. Yani dayanılacak gibi değil. Yani ben de doktorum. Ya ben ölüme alışık bir insanım. Kalp cerrahıyım. Ya bu kadar olmaz. Ya sokaklarda cenazelerimiz var. Cenazelerimizi gömemiyoruz. Yıkayamıyoruz. Kefene saramıyoruz. Ya bu nedir ya bu? Yani bir, dünyanın hangi ülkesinde böyle bir şey oldu? Yani nasıl bir büyük Türkiye'yiz? Neremiz büyük? Nasıl bir büyüğüz? Ve utanmadan da şükür baş üstüne her şey Allah'tan. Evet, gerçekten büyük bir deprem. Gerçekten büyük bir deprem. 20 milyon insanı ilgilendiren bir deprem. Neredeyse bölgesel olarak. Ama arkadaş koca bir Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu fayının üzerinde olan bu illerin olduğu merkeze sen bir 300-500 tane bu sistemi kursana. Yani hemen 3-5 saatte yetişecek şekilde bir bölge oluştursana. Yani benim ülkeme 13 tane Cumhurbaşkanı uçağına ne ihtiyacım var ya? Benim 4000 tane polise korumaya ne ihtiyacım var Enver Bey? Onun yerine burada 300 tane ekskavatör vinç olaydı da 300 tane memur olaydı, başında oturaydı, bekleyelerdi sabahtan akşama kadar, memleket olarak onlara bakaydık. Yani bakın şu anda insanlarımız gömülü hala toprağın altında, enkazlar ceset kokuyor Enver Bey. Enkazlar evet. Ceset kokuyor.
Evet. Sayın Yılmaz Kaya, başınız sağ olsun Antep'e.
Efendim vallahi biraz her seferinde feryadımız artıyor ama yapacak bir şey yok maalesef. Bu saatten sonra cenazelerimizi çıkartmak için uğraşıyoruz. Cenazelerimizi çıkarıp gömmeye çalışıyoruz. İnsanlarımızla birlikte taziye evlerinde ağlıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Bitti. Şu anda bu bölge bitti. Hani ben dramatize etmek istemiyorum. Ben çok sakin bir insanımdır mesleğim gereği. Olabildiğince olaylara objektif bakarım ama şu anda her şey boş. Konuşanlar boş konuşuyor Enver Bey. Hepsi boş. İnsanlarımız öldü. Bakın biz daha bu ölülerimizi çıkaramayacağız. Göreceksiniz daha. Belki de bir ay çıkaramayacağız.
Evet. Sayın Yılmaz Kaya, başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Bugün Sayın Genel Başkanımız geldi. Söyleyeyim hemen. Lafınızı kesmedim. Özür dilerim. Büyükşehir Belediye Buyurun. Başkanlarımız geldi. Şu anda büyük bir yardım şeyi geliyor. Tabii biz şu anda insanlar panik şeye giremiyor. Evlerine giremiyorlar. Ben de giremiyorum. Açık söyleyeyim. Kaç gündür çocuklarımla arabada yatıyorum. Belli bir gecenin bir saatinden sonra. Burada ihtiyaç şeylerini hepsini tespit ettik. Kriz masası oluşturduk. Şu anda her ilde genel başkan yardımcılarımızın koordinatörlüğünde yaklaşık 90'a yakın milletvekili koşuşturuyoruz. Ya işte karınca kararınca insanlar görünce seviniyor, ağlıyorlar. Hiç olmazsa onların ağlayan gözyaşlarına omuz oluyoruz. Yapacak da bir şey kalmadı yani.
Tekrar başsağlığı diliyorum. Bize bu dönemde bilgi verdiniz. Çok sağ olun. Arkadaşlar, değerli dostlar, sevgili yolcu yolunda gerek dinleyicileri. Belki de hayatımdaki en feci yayınlardan birini yaşadım. Hele şu son söylenenler. Şu anda tüylerim diken diken. Diyorlar ki ölülerin kokuları var. Bir ay boyunca çıkaramayız. Gaziantep'te şu anda söyleyen milletvekili Bayram Yılmaz Kaya. Dönüyorum bir adım öncesi. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 300 ölü var, 17 katlık bina çökmüş, kaldırmak kolay değil, bunları yaptık, biz hakimiz. Ama Sahra Hastanesi'ne günde 1000-2000 kişi gelirse Hatay Antakya'dan, biz bunu ancak Sahra Hastanesi'nde yapabiliriz diyor ve şunu ekliyor, eşinin de memleketi olduğu için Enver dedi, senin artık bildiğin Hatay, Antakya, Samandağ yok. Ahmet Akın Bey'le konuştuk. Bant daraltmaya gitmişler. Bant daraltmada Ahmet Akın Bey sormuş BTK'ya, muhatap yok. Yani haberleşme imkanı bundan sonra nasıl olacak belli değil. Aykut Erdoğdu, Adıyaman'da kazam sırılsıklam ağlayanlardan dolayı diyor. Burayı görmeden anlamak mümkün değil diyor. Böyle bir felaket yaşanmamıştır diyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce söyledi. Onu da olağanüstü bir gerilim olduğunu söyledi. Daha da pek çok konuğumuz oldu ama bitirmemiz gerekiyor. Bugün yaptığımız yayın herhalde en ağır yayınlardan biri oldu. Özellikle Ali'ye çok teşekkür ediyorum. En az sahadakiler kadar belki daha çok mücadele etti. Ah, çok zor. Hepinize yarın sabah 11'deki YouTube yayınında buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.